İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam harunyahya.tv internet sitesinden, Mavi Karadeniz Radyo'dan, Aksu TV ve Kaçkar TV, aynı zamanda www.radyoflash.com internet sitesinden, Giresun Radyo Flash 106.0, Keyif FM 92.7 Nevşehir, Adıyaman Gölbaşı Uzman FM 89.6, Adıyaman Kahta FM 96.7, Bingöl FM 102.0, Radyo Star 94.0 Aksaray, Emek Radyo 101 Mardin, Sakarya Kanal 54'ten, Mardin Kanal 47'den, Ankara Beypazarı Seylan TV'den, Nevşehir Kapadokya TV'den, Adana Ceylan CRT TV'den canlı olarak yayınlanan Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programımıza hoş geldiniz. Siz de ahirzamansohbetleri@hotmail.com adresine atacağınız maillerinizle programımıza katılabilirsiniz. Evet, hocamız Sayın Adnan Oktar ilerleyen zamanlarda bize katılacak. Konuklarımızı tanıtayım. Eda Hanım, Doktor Oktar Babuna, Doktor Altuğ Berker ve Tarkan Yavaş. Hocam ilk başta hepinize hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Programımızı size bırakıyorum.
Estağfurullah. Bir kere bütün milletimizin, kardeşlerimizin Miraç Kandili'ni kutlayalım inşallah.
Evet, bütün İslam aleminin, Müslümanların.
Peygamberimizin Miraç'a çıkmasının yıl dönümü. Dolayısıyla herkese kutlu olsun inşallah. Tabii bu da inşallah Türk-İslam Birliği'nin, İslam'ın dünya hakimiyetinin de müjdelecisi olsun. Allah'ın izniyle ki o zaman da size yaklaşıyor.
İnşallah.
Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bağlılık dünya üzerinde en güvenilir insana, değil mi?
Evet.
En sevilen, en büyük insana bağlılıktır. O güzelliği hepimiz tadıyoruz, yaşıyoruz inşallah.
İnşallah.
O yüzden belki bu akşam ona bağlılıkta isyan eden kişilerin özelliklerini konuşabiliriz. Onlardan sakınmak açısından ve bağlılığımızı, sevgimizi daha çok arttırması açısından inşallah.
İnşallah.
İnşallah, evet. Münafık, Allah yaratıkların en aşağılığı olarak belirtiyor Kur'an'da. Hayvanlardan da daha aşağılıktır ayetle bu şekilde nitelendiriyor. Çünkü ahlak özellikleri, yapıları itibarıyla hakikaten hiç kimseyle mukayese edilmeyecek kadar bir aşağılık varlık. Tabii o da bir hayır üzere yaratılıyor yani Kur'an'da müminler için. Fakat özelliklerinden bahsedecek olursak çok değişik hakikaten böyle. Peygamber'e isyanı teşvik etmeleri, değil mi? Allah adına hareket eder gibi görünüp aslında tam tersine, dünya hayatına, rahata meyletmeleri, tuzak kurmaları, müminlere kin ve öfke duymaları, evet, pis olmaları gibi çok önemli özellikleri var. Hocamızın da bu konudaki, değil mi, münafığın sırları kitaplarından da daha detaylı bilgi alabilirler. Kur'an'da Allah'ın özel olarak üzerinde durduğu varlıklar bunlar, böyle yaratıklar. Evet.
Bir ayet okuyayım.
Evet.
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Mücadele suresi 8. ayet. Gizli toplantıların fısıldaşmalarından men edilip sonra men edildikleri şeye dönenleri, günah, düşmanlık ve peygambere isyanı fısıldaşanları görmüyor musun? Onlar sana geldikleri zaman seni Allah'ın selamladığı biçimde selamlamıyorlar. Ve kendi kendilerine söylediklerimiz dolayısıyla Allah bize azap etse ya derler. Onlara cehennem yeter, oraya geleceklerdir. Artık o ne kötü bir gidiş yeridir. Burada Allah şöyle buyuruyor. Hani münafıklar biraz önce de söylendiği gibi Peygamberimiz aleyhinde sürekli bir konuşma, bir kulis faaliyeti içindeler. Yani en önemli özellikleri Peygamberimize düşman edinmeleri, birinci dereceden düşman edinmeleri. Bu çok önemli. Çünkü gerçek anlamda iman etmiyorlar. Peygamber Efendimiz'e de hiçbir zaman tam anlamıyla biat etmiyorlar. Ama öyle görünüyorlar. Çünkü menfaatleri doğrultusunda hareket ediyorlar. Yani menfaatleri doğrultusunda sanki biat ediyorlarmış gibi, sanki onun yanındalarmış gibi bir izlenim veriyorlar. Ama aslında en düşman oldukları kişi Peygamberimiz oluyor. Hı hı. Ha, bu çok önemli. Ve hiçbir zaman bunu açığa vurmuyorlar. Halbuki olabilir, fikir ayrılığı olabilir, başka türlü düşünüyor olabilirler. Yani açıkça bunu söylemesi lazım ama hiçbir zaman bunu açıkça söylemiyor. Hani menfaatleri doğrultusunda gizli bir dünyası oluyor. Peygamberimiz ya da müminlerle konuştuğunda Yani gayet güzel, gayet ona biat eden, onunla birlikte olduğunu söyleyen bir üslup içerisinde ama kendi kendilerine kaldıklarında, bu çok önemli, hemen böyle isyanı konuşuyor, isyanı teşvik ediyor. İşte böyle fitneye yönelik düşünceler ortaya atıyor, konuşmalar yapıyor. Kendi gibi insanları hemen teşhis ederek onlarla başka bir düşmanlık konusu ediyor. Mesela madem ki o fikirde inançlı değilsin, madem ki inanmıyorsun o anlamda, yani gidersin kendi hayatını yaşarsın değil mi? Başka bir şey, ama öyle yapmıyorlar. O yüzden Allah'ın Kur'an'da belirttiği çok özel bir topluluk münafıklar. Ve Allah çok detaylı açıklamış özelliklerini.
Evet.
De mesela hocamız da söylemişti Peygamber Efendimiz döneminde, hani yeni bir mescit yapıp Peygamber Efendimiz'i çağırıyorlar. Hani sanki evet, gerçekten ondan daha iyi İslam'ı Müslümanlayabilecekmiş gibi.
Tabii evet, bu çok önemli bir konu. Pardon. Dırar mescidi kuruyorlar hakikaten. Bu Tövbe suresinde anlatılıyor ve ayrı bir mescit, yani peygamberden uzaklaşmak için, ki uzaklaştıkları zaman bakın bu çok önemli özellikleri. Şimdi bir kere münafık her şeyden önce Müslüman topluluk içinden çıkar. Yani gerçekten müminlerin arasından çıkan bir yaratıktır. Kur'an'da bildirildiği şekliyle. Dolayısıyla peygamberimiz döneminde münafıklar çıkmıştır. Ama aynı zamanda hadislerden şunu anlıyoruz inşallah. Ahir zamanda Mehdi döneminde de, Hazreti Mehdi döneminde de münafıklar çıkacaktır ve münafıkların en azılı olacakları bildiriliyor peygamberimiz tarafından. Dolayısıyla nasıl insanlar olduğunu bilmekte, anlamakta tabii çok yarar var. Zaten Kur'an'da da anlatıldığı için Allah'ın bildirdiği. Dediğim gibi Dırar Mescidi kuruyorlar. Yani ayrı bir yer, bir topluluk. Müslümanlardan uzaklaşıyorlar peygamberimizden. Fakat burada önemli olan nokta, bakın dikkat ederseniz Dırar Mescidi kurduklarında peygamberimizden uzaklaşıyorlar ama Müslümanların yanına gitmiyorlar. Peygamberimizin zıttı olan insanların yanına gidiyorlar. Münafıkların genel özelliğidir bu. Mehdi döneminde de aynen bu şekilde olacaktır. Yani bu şekilde olmaktadır. Çünkü Hazreti Mehdi'nin geldiğini anlıyoruz inşallah. Hadislerdeki alametlerin gerçekleşmesinden. Mehdi'den uzaklaşacaklardır. Mehdi'nin zıttının yanına gideceklerdir. Ve her seferinde bakın şimdi ayetlerde de göreceğiz baktığımızda, Allah adına hareket ettiklerini öne sürüyorlar. Peygamberimiz döneminde de öyle olmuştur. Yani peygamberimizden uzaklaşır mı insan? Değil mi? Ancak münafık karakterli birisi bunu yapar. Peygamberin yanındasın sen zaten. Müslümanlarla birliktesin. Allah'ın ona verdiği nimetlerle nimetlenmiş. Zaten peygamberimizin yanında. Uzaklaşmasının tek nedeni olabilir. Peygambere düşmanlık, müminlere düşmanlık olur. Gittiği insanlar da zaten hiçbir zaman, değil mi, Müslüman insanlar olmuyor. Onun zıttına gidiyorlar. Neye gidiyorlar? Şuna giderler. Dünya hayatına, rahata, tehlikeden uzak olmaya, riskten uzak olmaya. Çünkü peygamberimizle birlikte olduğunda peygamberimiz biliyorsunuz mücadeleye giriyor. O dönemde hatta savaşlara giriyorlar bir fiil, değil mi? Sıcak temas şeklinde. Ciddi cihat ortamı var. Mücadele ortamı var. Münafık da korkak oldukları için Allah Kur'an'da bildiriyor bu özelliklerini. Onlar ödleri patlayan bir topluluktur diyor Allah. Dolayısıyla risksiz dünya hayatının olduğu, evliliğin, bir ev olacak, ayrı zamana bakacak olursak ev, araba, değil mi? Bir işi olsun, geliri olsun, ondan sonra risk olmasın. Öyle bir hayata giderler. Fakat bu hayata giderlerken baktığımızda şunu da görüyoruz. Bir kere hem düşmanlıkları var ama bir bağlılıkları da yok kimseye. Yani gittikleri, yanına gittikleri kimseleri de sevmiyorlar. Yani gerektiğinde anasını, babasını, kardeşini, herkesi rahatlıkla satabiliyorlar. Münafığın özelliğidir bu. Çok değişik yaratıklar, yani böyle Allah özel dikkat çektiği için. Evet.
Bir ayet daha okuyayım mı?
Estağfurullah tabii.
Tövbe suresi 56-57. Ayetler. Gerçekten sizden olduklarına dair Allah adına yemin ederler. Oysa onlar sizden değildirler. Ancak onlar ödleri kopan bir topluluktur. Eğer onlar bir sığınak ya da kalacak mağaralar veya girebilecekleri bir yer bulsalardı, hızla oraya yönelip koşarlardı. Yani menfaatleri doğrultusunda hareket ediyorlar. Yani hiçbir zaman samimi olarak Allah'ın dinini yayma, onun yolunda mücadele etme, doğruyu söyleyerek iyiliği emretme, kötülükten men etme gibi bir şeyleri yok.
Evet.
Hedefleri yok. Sadece çıkarları, menfaatleri neredeyse ona göre hareket ediyorlar. Cenab-ı Allah da ayette buyurduğu gibi mesela bir mağara ya da bir yer ya da kalacakları bir yer. Hani bir menfaat, bir şey gördüklerinde hemen oraya giriyorlar. Ama orayı bulana kadar müminlerin yanında kalıyorlar. Ama müminlerin yanındayken de hep böyle menfaat içindeler. Ama diyelim ki müminlerin dışında bir yer buluyorlar. Gidip orada barınacakları, işte oradan bir menfaat elde edecekleri. O yerin nasıl bir yer olduğu da önemli değil.
Özellikle Müslüman olmayıp daha çok ahlaksızların yanına.
Evet. Hiç önemli değil nasıl bir yer olduğu. Mesela ahlaksız insanlar olduğu bir yer olabilir. Ve nitekim de öyle oluyor. Çünkü müminlerle olmayı tercih etmeyenler ahlaksız olan insanlarla olmayı tercih ediyor. Çünkü orada aradığı rahat, kendince risk olmayan ortamı buluyor orada. Çünkü şunu yapmak istemiyor. Allah'ın dinini tebliğ etsin, gece gündüz çalışsın. Bu yolda kendine atılan iftiralara karşı mücadele etsin. Böyle bir amacı olmuyor. Onun amacı rahat edeyim. Yani fazla bir olay olmasın. İşte orada dinleneyim, çıkayım, dolaşayım, korunaklı bir yerde olayım. Kimseden laf gel. Yani böyle kendine has bir dünya. Hani kesinlikle Allah yolunda mücadele etmek, Allah'ın dinini tebliğ etmek gibi bir amacı kesinlikle olmuyor. Bu yüzden de peygamberimize ve müminlere olmayı kesinlikle karşı duruyor, reddediyor. Yani onu kendine karşı bir haksızlık görüyor, kinleniyor. Bu yüzden dolayı peygambere özellikle, tabii ki inşallah bu devirde de Hazreti Mehdi'ye kinleniyorlar.
Evet. Zaten bakın ilginç olan tavırları, bir kere daha takva görüyorlar kendileri. Bu çok değişik. Kibirliler ve kendilerinin daha takva olduğuna inanıyorlar ve hareket ettiklerinde de Allah adına hareket ettiklerini iddia ediyorlar. Yani biz diyorlar işte Allah adına hareket ettiğini söylüyor. Hatta hadislerden de anlıyoruz. Mehdi'yi dinsizlikle suçluyorlar. Ve daha dinler olmakla böyle bir iddiada bulunarak uzaklaşıyorlar. Yani münafık münafık olduğunun farkında olur bilir ama ben münafığım diye gitmez. Daha dindarım diye gider. Yani daha takvayım diye gider. Hatta dediğim gibi Mehdi'yi de dinsizlikle suçluyorlar. Bu bakımdan bilmek tanımak çok önemli. Çünkü günümüzde Allah bize ayetlerini gösteriyor. Münafıkları da çok net olarak gösterecek inşallah. Ahir zamanda Mehdi döneminde olduğumuz için. Dırar Mescid'den bahsetmiştik. Bakın onunla ilgili ayetler var. Şeytandan Allah'a sığınırız. Tövbe suresi 107. ayet. Zarar vermek, inkarı pekiştirmek, müminlerin arasını ayırmak. Bakın özellikleri zarar vermek, inkarı pekiştirmek. Yani hiçbir zaman daha takva, daha dindarlık değil. Tam tersine inkarı pekiştirmek. Müminlerin arasını ayırmak ve daha önce Allah'a ve elçisine karşı savaşanı gözlemek için mescid edinenler. İşte bakın riskten uzaklaşır demiştik değil mi? Çok korkaktırlar. Tehlikeden güya kendilerince risksiz bir ortama gitmek istiyorlar. Onun için bakın Allah'a ve elçisine karşı savaşanı gözlemek için. Yani dışarıdan bakacaklar. Peygamberin mücadelesi var. Onlar mücadele ediyorlar, savaşıyorlar. Aman diyorlar onun için içine girmeyelim. Biz onu dışarıdan gözetleyelim. Ve biz iyilikten başka bir şey istemedik diye yemin edenler var ya. Bir kere çok yalancılar. Zaten Allah söylüyor burada. Biz iyilikten başka güya işte biz dini yaşamak istiyoruz, daha dindarlık olmasını istiyoruz değil mi? İyilik istiyoruz diye yemin ediyorlar hatta. Allah onların şüphesiz yalancı olduklarına şahitlik etmektedir. Allah biliyor yalancı olduklarını.
Bir de mücadele sırasında da hani evlerimiz açık, evimiz, eşimiz var diyorlar.
Evet, tabii.
Yani Allah ayetinde buraya onların buyuruyor. İnşallah onların evleri açıkta değildir diyor.
Tabii sadece yalan söylüyorlar ve yalan mazeret uyduruyorlar. Bakın Allah diğer ayette sen bunun böyle bir mescidin, işte Dırar Mescidi, içinde hiçbir zaman durma. Bu ayetler iniyor peygamberimize. Peygamberimizi davet ediyorlar hatta hayatına kastetmek için. Daha ilk gününden takva temeli üzerinde kurulan mescid, senin bunda namaza ve diğer işlere durmana daha uygundur. Onda arınmayı işten arzulayan adamlar vardır. Allah arınanları sever. Allah tabii peygamberinin ve müminlerin bir arada olmasını istiyor. Yani onların bulunduğu değil de. Bakın diğer ayette binasının temelini Allah korkusu ve hoşnutluğu üzerine kuran kimse mi hayırlıdır? Yoksa binasının temelini göçecek bir yarın kenarına kurup onunla birlikte kendisi de cehennem ateşi içine yuvarlanan kimse mi? Yani onların Allah cehennemlik olduklarını bildiriyor tabii. Asıl sağlam olan bina diyor Allah. Müminlerin iman edenlerin olduğu, peygamberin bulunduğu yer inşallah. Allah zulmeden bir topluluğa hidayet vermez. Şimdi burada olmuş bir değil mi? Dırar Mescidi'nin olmuş olması, münafıkların yapıları. Aynısıyla inşallah zamanımızı uyarladığımızda Hazreti Mehdi döneminde de bu şekilde olduğunu anlıyoruz. Aynı şekilde değil mi? Hazreti Mehdi'nin yanından ayrılacaklarını ki hadisleri de görelim birazdan. Bununla ilgili hadisler var. Hatta buğdayda üşüşen kurtlara benzetiyor Allah bu peygamberimize ilham ederek bu hadis vesilesiyle inşallah. Mesela korkak olduklarını söylemiştik. Bakın ödleri kopan bir topluluk olmaları ayette Allah şöyle buyuruyor. Gerçekten sizden olduklarına dair Allah adına yemin ederler. Bir kere yeminle, lafla yani böyle sözle işte sizdeniz diyorlar, şöyle böyle söylüyorlar. Oysa onlar sizden değildirler. Onlar gerçekten iman etmediğini Allah biliyor. Ancak onlar ödleri kopan bir topluluktur. Çok korkak olmaları çok büyük özellikleri. Yani müthiş korkuyorlar. Her çağrıyı kendi aleyhlerinde zannediyorlar. En ufak bir şey olduğunda ödleri patlıyor. Onun için uzaklaşıyorlar zaten. Güya kendilerince ama Allah her nerede olsanız ölüm sizi bulur diyor. Öyle bir konu yok. Yani aslında tabii cehennemin en alt tabakasını hareket ediyorlar bu davranışlarıyla. Eğer onlar bir sığınak ya da kalacak mağaralar veya girebilecekleri bir yer bulsalardı. Tabii günümüzdeki haliyle onların güya kendi kafalarınca kendilerini emniyette hissedecekleri evler, bulunacakları binalar değil mi? Kalacakları yerler. Hızla oraya yönelip koşarlardı. Hemen oraya kaçıyorlar.
Evet. O hadisi okuyayım mı biraz önce söylediğin evet. hadisi? Öyle ki sizler sadece gözdeki sürme kadar veya yemekteki tuz kadar kalacaktır. Ve ben size bir örnek vereceğim. Adamın birinin bir miktar buğdayı vardır. Onu temizler ve bir eve koyar. Uzun bir süre sonra geri döndüğünde onun kurtlandığını görür. Onu tekrar ayıklar ve temizler. Sonra tekrar evin içine koyar. Uzun bir süre sonra döndüğünde onu tekrar kurtlandığını görür. Tekrar onu ayıklar ve temizler ve hep aynı işi tekrarlar. Sonunda kurtların hiç zarar veremediği çok az sağlam buğday kalır. İşte siz de böylesiniz. Sonunda içinizde fitnelerin asla zarar veremediği çok az bir grup kalacaktır.
Evet.
Dediğin gibi Allah salih müminlerin arasından, Hazreti Peygamber ve sahabelerin arasından, günümüzde ahir zamanda Hazreti Mehdi ve talebelerin arasından salih olmayanları, oraya layık olmayanları, ikiyüzlü olanları, münafıklık yapanları ayırıyor. Zaten Kur'an'da da bunu net bir şekilde inşallah söylüyor.
Evet.
Peygamberimiz de bunu dile getirmiş ve bunu çeşitli olaylar vesile ederek yapıyor. Çünkü bunlar hiçbir zaman menfaatleri doğrultusunda hareket ettikleri için hiçbir zaman gitmek istemezler böyle menfaatlerinin olduğu yerlerde. Evet. Ama Allah çeşitli olayları vesile ederek onlara dışarılarda başka menfaatler göstererek ya da kendilerince müminlerin arasında risk gördükleri için kendilerinden giderler, ayrılırlar. Bu da müminler için bir güzellik olur. Yani temizin pisten ayrılmasına sebep olurlar. Yani temiz kalır, pis temizden ayrılır, daha değeri ortaya çıkar
evet. inşallah. Çok ahlaksız ve kahpe oluyorlar. Bakın Peygamberimiz döneminde de o dönemde daha sonra tabii Peygamberimizden sonra mesela Hazreti Ali'yi şehit etmişlerdi. Neden? Çünkü Hazreti Ali'nin rahat yaşantısı, şakacı olması, güzel ahlakı, özgür düşünmesi. Bundan dolayı büyük bir haset duyuyorlardı ve Hazreti Ali'yi şehit ettiler. Aynı şekilde Hazreti Hasan'ı, Hazreti Hüseyin'i şehit ettiler. Hazreti Ömer'i şehit ettiler bu şekilde. Büyük bir haset içinde oluyorlar. Yani Müslümanların iyi hayat yaşamaları, güzel bir hayat yaşamaları değil mi? Onları müthiş bir kıskançlığa sevk ediyor. Zaten büyük de bir kin duyuyorlar. O dönemde yapmışlardı. Şimdi günümüze uyarlayacak olursak yine aynı ahlak yapısında bu yaratıkların günümüzde de olduğunu anlıyoruz. Bakın bir hadiste yine Peygamberimiz şöyle diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Medine şehri yani şehir sakinleriyle birlikte İstanbul'un olduğunu anlıyoruz bundan. Çünkü Peygamberimize soruyorlar hangi Medine ya Resulallah diye. Konstantiniyye İstanbul diyor. Sonra Medine şehri sakinleriyle beraber 3 defa sallanacak. Yani 3 büyük olay olacak. Bunun üzerine Medine'de bulunan münafık erkekler ve kadınlardan hiç kimse kalmayıp hepsi onun yanına gidecekler. Ve böylece demirci körüğünün demirin kirini, pasını giderip attığı gibi Medine'de pisliği yani habis insanları dışına atacak. Ve o güne kurtuluş günü denecektir. Bunun 3 defa böyle büyük münafık hareketi olacağını bildiriyor Peygamberimiz Hazreti Mehdi döneminde. Değil mi? Bu şekilde ayrılacakları ve en sonunda diyor demirci körüğünün demirin kirini pasını giderip attığı gibi. Yani büyük bir temizlik olacak. Geriye de salih Müslümanların kalacağını anlıyoruz. Aslında çok hayırlı tabii. Onların gitmesi hocamız şey demişti böyle vücudun kirini atması gibidir demişti böyle, değil mi? O müthiş bir temizlik getiriyor. Yani geride kalanlar salih Müslümanlar olduğu için, sağlam müminler, gerçekten iman etmiş olanlar, muazzam bir rahatlık, ferahlık getiriyor inşallah.
Yani nasıl kahpelik, hani örneklendirelim, insan böyle bazen düşünemiyor. Faraza, yani farz-ı muhal, diyelim biz şimdi PKK'nın fikriyle mücadele ediyoruz ya, yani ülkemizi bölmek istiyor, Darwinizm, materyalizmle fesat, fitne çıkartıyor. Onunla mücadele ediyoruz. Biri kalksa ayrılıp PKK'ya dahil olsa, tamam mı? Yani bu nasıl bir his uyandırır bizde? Yani nasıl bir kahpe adam, değil mi? Vatanına, millete hıyanet eden, insanlığa hıyanet eden bir adam böyle bir nasıl bir psikoloji uyandırır? Bundan hiçbir farkı daha yok. Çok daha fazla. Çünkü Peygamber Efendimiz'e aynı şeyi yapıyor.
Hazreti Mehdi'ye
aynı şeyi yapıyor. Hazreti Mehdi dünyada Peygamber Efendimiz'in halifesi, değil mi? Allah'ın bir elçisi, hidayetle insanlara önder kıldığı bir elçisine aynı kapsamda. Çünkü o insanları doğruluğa, hidayete, birliğe, bütünlüğe çağırıyor. Ondan ayrılanlar da bunun tam tersi için onunla mücadele ediyorlar. Yani birlik olmasın, bölümü olsun, parçalanma olsun, iyilik, güzellik, barış, sevgi olmasın, karşılığında düşmanlık, kavga, değil mi? Bölücülük olsun diye aynı. Yani bu tam münafığın belki bir karşılığıdır yani. O hissi uyandırması lazım bizde münafıklar. Çok tehlikelidir yani.
Evet. Ama Müslümanların da bundan hiç etkilenmeyeceğini anlıyoruz. Yani onların gitmeleri, bakın hadiste yine Peygamberimizden nakledilen sallallahu aleyhi ve sellem'den Hazreti Muaviye radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Ümmetimden bir taife herkes üzerine hakim olmadıkça kıyamet kopmaz. Yani Hazreti Mehdi'nin ve İslam'ın hakimiyetini bildiriyor inşallah. Onlar kendilerini terk edenleri aldırmazlar ve kendilerine yardım edene de aldırmazlar. Yani münafıklar gittiğinde aldırmıyorlar. Yardım edene de aynı şekilde, ama gidene de hiç üzülmek haramdır zaten. Hiç aldırmıyorlar. Hazreti Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Bu iş ondan ayrılanlara rağmen muzaffer olarak devam edecektir. Muhaliflerin ve ayrılanların ona zararı olmaz. Yani Hazreti Mehdi gümbür gümbür ve İslam hakim olacaktır inşallah. İslam'ı diyor. Yani bunu kimse durduramaz. Ne münafıklar, ne kafirler, ne başka düşmanlık yapanlar. Mümkün değil yani böyle bu şeyin. Allah'ın kaderi çünkü bu. Mutlaka İslam hakim olacak ve Hazreti Mehdi de İslam bütün dünyanın lideri olacaktır inşallah. Hazreti İsa ile birlikte.
Maşallah. Bir de o Allah adına ortaya çıkmaları çok önemli bir özellikleri. Çünkü mesela Hazreti Peygamber döneminde dini getiren Hazreti Peygamber tebliğ eden. Allah onu vesile kılıyor dinin, İslam'ın yeryüzüne gelmesinde. Allah onu vesile kılıyor ama haşa, onlar o getirdiği dini beğenmiyorlar. Kendilerini daha dindar gösteriyorlar Hazreti Peygamber'den. Göstermeye çalışıyorlar. Ya bu çok önemli bir özellikleri. Mesela Hazreti Mehdi zamanında da aynı şekilde. Hazreti Mehdi inşallah döneminin dini yeniden getiren, yeni aslına döndüren, yani özüne döndüren, peygamber zamanına döndüren kutlu şahıs olarak geliyor. Evet. Ama bu kişiler yine Hazreti Mehdi'den dini öğrenmelerine rağmen, yani Hazreti Mehdi vesilesiyle dini öğrenmelerine karşın ondan daha takva oldukları iddiasıyla ortaya çıkıyorlar. Yine evet, aynı şey oluyor. Ya çünkü kalplerinde Hazreti Mehdi'nin, Hazreti Peygamber'in hak olduğunu biliyorlar, hissediyorlar. Bunu mesela inkar ederek gitmiyorlar. Çünkü bunun apaçık bir adilik olduğunu, bunu da alenen göstermiş olduklarını düşündükleri için, evet, bunu böyle kılıf olsun diye işte böyle belirli iftiralar atarak, belirli işte haşa, belirli sözler söyleyerek, din adına ortaya çıkarak yapmaya çalışıyorlar. Bu da çok önemli.
Evet. Bir de mesela Saf Suresi'nin 9. ayetinde hani Allah şey buyuruyor, hani İslam'a biz onları üstün kılacağız, müşrikler hoş görmese bile.
Tabii inşallah. Yani bu Allah'ın vaadi var. Zaten dün de okumuştuk. Şimdi bugün de inşallah İslam'ın hakimiyetiyle ilgili ayetlerden bahsedelim. Allah kesin olarak dinini hakim kılacağını bildiriyor. Yani Allah'ın vaadi var ve mutlaka gerçekleşecek bu. Ve Allah tabii Hazreti Mehdi'yi vesilesiyle dinini hakim kılacak. Dolayısıyla bunun önünde kimse duramaz. Yani ne müşrikler ne münafıklar. Şimdi Tarkan Hoca'nın söylediği noktayla ilgili olarak Kur'an'da münafıkların nankör oldukları bildiriliyor. Bakın ayette Allah, şeytandan Allah'a sığınırız. Sen onlar için ister bağışlanma dile, istersen dileme. Onlar için 70 kere bağışlanma dilesen de Allah onları kesinlikle bağışlamaz. Bu gerçekten onların Allah'a ve elçisine karşı nankörlük etmeleri dolayısıyladır. Bakın, Allah'a ve elçisine karşı nankörlük etmeleri. Hakikaten münafıklar, çünkü peygamberimiz döneminde peygamberimize nankörlük ediyorlar. Peygamberimiz onlara dini öğreten, değil mi, kimse, kimse değil mi, Allah affetsin, yani peygamberimiz öğretiyor dini. Evet. Ondan öğreniyorlar. Ondan sonra daha takva olduklarını iddia ederek, düşmanlık besleyerek uzaklaşıyorlar. Aynı zamanda Müslümanların imkanlarıyla o dönem, değil mi? Onların bütün imkanlarını paylaşıyorlar. Onların yattığı yerler, yedikleri yemekler, her şeyde Müslümanlar kendi paylarından ayırıp onlara bakıyorlar. Ve büyük bir nankörlükte bulunmuş oluyorlar. Aynı şekilde Mehdi döneminde de bu şekilde oluyor. Mehdi'ye karşı nankörlük yapıyorlar. Kendisini dine öğreten Hazreti Mehdi'ye karşı. Onların, Müslümanların imkanlarından faydalanıyorlar. Evlerinden faydalanıyorlar. Yemeklerini yiyorlar. Değil mi? Büyük bir nankörlük içerisinde ondan sonra düşmanlık besleyerek uzaklaşıyorlar.
Tabii, Cenab-ı Allah yaşamayı bize Hazreti Mehdi, Hazreti Peygamberi inşallah, Kur'an'ı vesile ederek öğretiyor bize. Hani değil mi? Oturmamız, kalkmamız, nefes almamız, temizliğimiz, her şeyi bize Allah öğretiyor. Hazreti Peygamberi ve Hazreti Mehdi'yi inşallah vesile kılıyor. Şimdi bu kadar üstümüzde değil mi, bir değerleri var. Üstümüzde bu kadar bize fedakarlıkla bunu yapıyorlar bir de. Yıllarca böyle her şeyi göze alarak bunu yapıyorlar. Bizi bu şekilde vesile oluyorlar. Yaşamı öğrenmeyi, temizliği öğreniyoruz. Her şeyi öğreniyoruz, evet. Mesela. Nasıl yaşanır, nasıl değil mi, konuşulur. Her şeyi bunu öğreniyoruz yani. Okuduğumuzda, dinlediğimizde anlıyoruz. Şimdi bu kadar üstümüzde emekleri varken, tabiri caizse bu kadar bizim üstümüzde güzellikler yaşanmışken, biz, yani biz demeyeyim, Allah affetsin, inşallah münafıklar ortaya çıkıp hani biz daha iyi biliyoruz edasıyla ve beğenmeyerek haşa, bir takım iftiralar ederek bunun aksini söylüyorlar. O yüzden çok ağır bir söz etmiş oluyorlar. Yani ciddi anlamda büyük bir nankörlük etmiş oluyorlar.
Evet, evet, mesela, evet. Pardon, sözünüzü böldüm. Mesela Allah bir ayetinde şöyle buyuruyor Peygamber Efendimiz için. Hani Peygamber için ilk başta itaat edilir, sonra güvenilir diyor.
Evet. Tabii, evet. Ki yani Allah'ın en güvenilir tabii kıldığı kulu. Yani inşallah Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, diğer peygamberler ve Hazreti Mehdi de aynı şekilde. Şimdi bakın, münafıklar çok yalancılar. Allah bildiriyor bunu. Yalan söylediklerini. Bakın, şeytandan Allah'a sığınırız. Allah onların şüphesiz yalancı olduklarına şahitlik etmektedir. Yani çok yalancılar. Kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söylüyorlardı. Bakın, inanmadıklarını ağızlarıyla söylüyorlar. Allah adına yemin etmeleri, değil mi? Bağlı olacaklarına yemin etmeleri, Müslümanlarla sonuna kadar birlikte olacaklarına. Ama sonra güya kendilerince risk gördüklerinde, yani risksiz bir ortam aramaya başladıklarında dünya hayatına meyledip, değil mi, güya kendini emniyete alacaklar, ama Allah tabii hiçbir yerde emniyette olmayacağını bildiriyor zaten. Her nerede olsanız ölüm sizi bulur diyor. Yüksekçe tahkim edilmiş şatolarda olsanız bile diyor Allah. Devrilecekleri yere de yine devrilecekler diyor, ölecekler için. Yani kaçış onlara bir yarar sağlamıyor. Tam tersine Allah'ın sonsuz gazabına mazhar oluyorlar. İnsanlardan öylesi vardır ki dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider. Konuşmalarına baktığınızda çok takva gibiler böyle, değil mi? Allah'tan, dinden bahsediyorlar. Ve kalbindekine rağmen Allah'ı şahit getirir. Ama kalbi öyle değil. İçinde çok farklı. Oysa o azılı bir düşmandır. Yani önemli özellikleri bu. Düşman olmaları peygamberimize, bu dönemde de Hazreti Mehdi'ye ve müminlere karşı.
Tabii yalana alışıklar, sürekli yalan söylüyorlar. Düşünün, Allah'ın elçisine dahi yalan söylüyorlar yani. Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem, değil mi, ona yalan söylüyorlar. Demek ki herkese yalan söylüyorlar. Yani aleyhlerinde kimlere nasıl yalancı şahitlik yapıyorlardır belki, değil mi? Evet. Değil mi? Zaten gizli iş çeviriyorlar. Demin senin okuduğun ayette de vardı Tarkan hocam. Gizli fısıldaşmalar, gizli konuşmalar. Yani hem işleri gizli, yani şeffaf değiller, açık değiller, legal değiller, değil mi? Bir gizli bir hareket varsa, yani kanun dışı da hareket ediyor olabilirler. Kanunları şey yapıp aleyhte böyle yalancı şahitlik, gizli şahitlik böyle müminlere karşı, Müslümanlara, özellikle Hazreti Mehdi döneminde bunlar yaşanacak olan münafıkların göstereceği özellikler olacaktı. Evet. Çok tehlikeli. Yani iki yüzlü demek münafık bir anlamda zaten. Evet. Nifak sokan ve iki yüzlü bir insan çok tehlikelidir. Her zaman, her yerde, her türlü yalanı, dolanı, fesadı, fitneyi, her şeyi yapabilir.
Evet, evet. Kafirlerden, gayrimüslimlerden, müşriklerden çok daha tehlikeli oluyorlar durumda.
Evet.
Tabii.
Hmm. Onları da sevmiyorlar aslında, pardon.
Kur'an'da cehennemin evet. en alt tabakasıdır diyor. Tabakasındadırlar diyor münafıklar için Cenab-ı Hak. Yani açıkça onu belirtmiş.
Evet. Hocamız daha önce de izah etmişti tabii, Kur'an'dan da anlıyoruz. Münafıklar yani peygamberimiz döneminde de bu şekilde, Hazreti Mehdi döneminde de öyle olduğunu anlıyoruz. Ayrıldıklarında birbirlerini buluyorlar. Yani onlar böyle gidip de başkalarıyla birlikte olmuyorlar.
Ne müminlerler ne gayrimüslimlerler.
Evet, yani münafıklar gidip birbirini bulup ve bütün hayatları müminlere karşı ve Hazreti Mehdi'ye ve peygambere karşı düşmanlık yani yapmaya çalışıyorlar hayatları boyunca. Bu çok ilginç. Yani özel bir varlık değil mi? Allah'ın özel yarattığı bir yaratık yani böyle evet. inşallah. Kibirli olmaları mesela bakın bu da Kur'an'da bildirilmiş. Onlara gelin Allah'ın Resulü sizin için mağfiret, bağışlanma dilesin denildiği zaman başlarını yana çevirdiler. Yani peygambere haşa kendilerinden aşağı görüyorlar. Onu dinsizlikle, hatta değil mi Hazreti Mehdi de o şekilde, dinsizlikle böyle bu şekilde günümüze bakarsak Hazreti Mehdi için dinsizlikle itham ediyorlar. Sen onların büyüklük taslamışlar olarak yüz çevirmekte olduklarını görürsün. Kendilerini haşa üstün görüyorlar. Daha takva olduklarını söylüyorlar. Değil mi? Daha dindar olduklarını. Ve yani asıl şey bu. Yani kin duymaları yani böyle bu şekilde ve daha dindar, daha takva olduklarını iddia ederek, Allah adına hareket ettiklerini iddia ederek. Halbuki temelinde son derece korkak olmaları, rahatlarına düşkün olmaları, riskten, tehlikeden uzak olmaya çalışmaları, yani konu bu zaten onlar için.
Bir başka ayette Ahzab suresi, demin hocamın bahsettiği konuyla ilgili, şeytanın Allah'a sınırım. Onlardan bir grupta hani şöyle demişti. Ey Yesrib, Medine halkı, artık sizin için burada kalacak yer yok, şu halde dönün. Onlardan bir topluluk da gerçekten evlerimiz açıktır diye peygamberden izin istiyordu. Oysa onların evleri açık değildi. Onlar yalnızca kaçmak istiyorlardı. Bakın burada Medine halkından bahsediyor. Ahir zamanda Hazreti Mehdi'ye Medine'nin aliminin karşı çıkması var. Değil mi hadis-i evet. şeriflerde? Yani onu sapkınlıkla itham ediyor. Yanlış yolda olmakla itham ediyor. İşte bu kişi aynı zamanda münafıklarla alakalı ve münafıkları kışkırtıyor.
Kışkırtıcı Hazreti bir şey var. Evet. Evet. Hadiste bildirilen bir Medineli alimden bahsediliyor. Hı hı. Özellikle Mehdi'ye düşmanlık yapacağını bildirildi. Ve dinimizi ortadan kaldırır diye itham ediyorlar Hazreti Mehdi'yi de. Yani bu da Allah'ın dilemesiyle çok özel bir durum. Yani Hazreti Mehdi'ye karşı da Kur'an'la, değil mi, Allah'ı adına güya, yani güya değil mi, Allah affetsin, Kur'an'la mücadele veriyorlar. Yani dinimizi ortadan kaldırdı diye bir mücadeleyle ortaya çıkıyorlar ve Medineli bir alim var, özel birisi. O da kışkırtıcılık yapacağını anlıyoruz bu şekilde, o görevi yerine getireceğini.
Evet, münafıkların hakikaten demin Tarkan hocamın söylediği ayeti okuyarak buradan şey yapayım, ifade edeyim. Şeytan Allah'a sınırım. Gerçekten münafıklar ateşin en alçak tabakasındadırlar. Onlara bir yardımcı bulamazsın. Yani en alçak, kafirden de alçak evet. Allah alem. Yani o derece şiddetli bir ikiyüzlülük, böyle kaçmak gereken bir karakter olduğu belli yani.
Asla da affedilmeyecek lehinde ayetler buyuruyor.
İşte. Yardımcı bulamazsın diye evet.
Yani bir ayrılıp bir yere gidip sığınıyorlar ama o sığındıkları yerdeki o kişileri sevmiyorlar zaten. Ve gittikleri kimseler de ahlaksız, din düşmanı, en din düşmanı, en ahlaksız insanları seçiyorlar yanlarına gittikleri kişiler. Ama onları da sevdikleri için değil. Yani tamamen burada dünyevi bir çıkar adına, yani çıkar için hareket ediyorlar.
Bir de yani gidip istedikleri hayatı yaşamaları lazım. Yani ayrılmaları lazım. Öyle olmuyor. Gidiyorlar, diğer münafıkları buluyorlar. Ve peygambere, tabii günümüzde de Hazreti Mehdi'ye bakıyor inşallah. Onlara düşmanlık yapmak için bir araya geliyorlar.
Evet.
Normalde hiçbir zaman müminlerin arasındayken hani o şevkle ve o canlılıkla mücadele etmezken hani kötülük için, yani müminleri, Müslümanları işte onlara böyle zarar gelmesi için muazzam bir mücadele veriyorlar. Yani hiç görülmemiş bir enerji ve şevkle hareket ediyorlar. Bu da çok önemli. Tabii buradaki önemli nokta bunu kendileri biliyorlar. Yani ikiyüzlülük, adilik yaptıklarını kendileri biliyorlar. Şahitler ve müminlerin olduğu topluluk inşallah olduğu müddetçe, var olduğu müddetçe onların içinde böyle bir şüphe sonsuza kadar, yani kıyamete kadar inşallah var oluyor, devam ediyor. Bu şüpheyle yaşıyorlar. Ayette de Cenab-ı Allah onu bize açıklıyor. O şüphe onların içini kemiriyor ve onlar için yani bir azap başlıyor, manevi bir azap başlıyor kendi işlerinde. Bundan kurtulmak için de illaki müminlerin ve Peygamberimizin, Hazreti Mehdi'nin haşa yok olması, dağılması, zarara uğraması, ölmesi, öldürülmesine kadar mücadele ediyorlar. Bunu istiyorlar. Ancak o zaman rahatlayacaklarını düşündükleri için böyle yapıyorlar. Ama hiçbir zaman böyle bir başarı olmuyor. Böyle bir amaçlarına hiçbir zaman Allah izin vermiyor inşallah. Tabii. Dünyada da ahirette de hor ve aşağılık kılınıyorlar.
Tabii. Çünkü Allah hiç şüphesiz galip gelecek olanlar Allah'ın taraftarlarıdır diyor. Yani çok net mutlaka.
Bir de hocamızın dediği gibi hani bunlar şer gibi görünüp aslında hayır da olabilir. Neticede Müslümanların birbirine olan bağlarını artırıyor. Tabii. Ve Allah'ın hani farz da oldu. Hani sizden iyiliği emreden ve kötülükten sakındıran bir toplum olsun diyor.
Tabii. Çok büyük hayır. Yani onların gitmesi öyle bir ferahlık, öyle bir bereket, öyle bir güzellik oluyor ki. Zaten onun için hadiste diyor, gideni aldırmazlar diyor. Yani öyle bir konu yok arkalarından. Ama Allah onları bakın, yaratılmışların en aşağılık olanları olarak nitelendiriyor. Allah bir ayette şöyle buyuruyor, şeytandan Allah'a sığınırız. Kalpleri vardır, bununla kavrayıp anlamazlar. Bir anlayışları yok yani böyle. Gözleri vardır, bununla görmezler. Sen onları bakar sanırsın ama görmezler diyor Allah. Kulakları vardır, bununla işitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir. Hatta daha aşağılıktırlar. Yani Allah hayvanlardan da daha aşağılık bir varlık olarak nitelendiriyor inşallah.
Ve kalplerinin bütün mühürlendiklerini.
Tabii yani karakterleri zaten o şekilde. Bakın daha çok özellikleri var. Yani kıskanç olmaları, bencil olmaları, kibirli olmaları, pis olmaları, yalancı olmaları, güvenilmez olmaları, düşmanlık, değil mi? İsyanı teşvik etmeleri, korkaklıkları, yani olabilecek en kötü özelliklere sahip bir yaratık olduğunu anlıyoruz zaten münafığın. Değil mi? Peygamberimiz gibi o kadar güzel ahlaklı, yani değil mi? Allah'ın en güzel ahlaklı kulunu bırakıp, peygamberimizi bırakıp ve ona çıkıp da düşmanlık yapıyorlar. Ondan sonra da işte Hazreti Ali'yi şehit ediyorlar, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Hazreti Ömer. Aynı şekilde Mehdi döneminde de ve çok azılı olarak göreceğiz inşallah. Münafıkları görüp tanıyacağız inşallah.
Evet, inşallah. Bak, Peygamber Efendimiz, özür dilerim sözünü kestim. Tamam. Bir hadis-i şerifinde ya münafıkların kesinlikle hiçbir zarar veremeyeceklerini, ne yaparsa yapsınlar, Mehdi cemaatine özellikle onu bildiriyor. Sünnet-i Tirmizi'de geçiyor bu hadis. Sevban'dan rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ümmetimden bir cemaat, yani Hazreti Mehdi ve cemaati, Allah'ın emri tahakkuk edinceye kadar batıla galebe çalarak, galip gelerek, hak üzerine devam edecek ve onları yardımcısız bırakanlar, yani ayrılanlar, münafıklar, muhalif olanlar, onlara zarar veremeyeceklerdir. Her ne yaparlarsa yapsınlar, müminler galip geliyor.
Evet, inşallah.
Evet, münafıkların o şeyleri dediğin gibi güçlendiriyor onların. Hem birilerini, beraberliklerini, birliklerini arttırıyor. Hem de mücadele azimlerini güçlendiriyor, ahlaklarını güçlendiriyor. Dediğin gibi o yönden Allah onu faydaya çeviriyor ve zarar da veremiyorlar. Evet. Allah'ın hikmeti inşallah.
Mesela Allah devam edecek olursak onların peygambere ve tabii günümüzde de Hazreti Mehdi'ye gizli toplantılar yaparak kötülüğü örgütlediklerini bildiriyor. Bakın örnek vereyim bir ayette. Gizli toplantıların fısıldaşmalarından men edilip sonra men edildikleri şeye dönenleri günah, düşmanlık ve peygambere isyanı aralarında fısıldaşanları görmüyor musun? Yani toplantılar yaparak peygamberimize günümüzde de Hazreti Mehdi'ye karşı günahı, düşmanlığı ve isyanı fısıldaşıyorlar. Zarar vermek için, özür dilerim, onlar bilmiyorlar mı ki elbette Allah onların gizli tuttuklarını da fısıldaştıklarını da biliyor. Gerçekten Allah gaybın bilgisine sahip olandır. Yani onlar zannediyorlar ki o toplantıyı yaptıklarında yalnızlar, kimse duymuyor. Ama Allah, değil mi? Fısıldaşandan her iki kişiden üçüncüsü Allah'tır diyor. Üç kişiden dördüncüsü Allah'tır diyor. Allah her konuştuklarını, her söylediklerini biliyor inşallah.
İnşallah. Bir de Altı Hocam, siz daha iyi bilirsiniz. Bediüzzaman Said Nursi'nin hani cehalet, zaruret, parasızlık ve ihtilaf ayrılığa karşı hani marifet, sanat ve beraberlik ittifaktan bahsediyor.
Maşallah hocam. Evet. Çok doğru. Yani o mücadele bilgiyle, sanatla, birlik ruhuyla, kardeşlikle onu tavsiye ederek oluyor. Evet.
Hani Allah'ın sanatını evet. gösterin diyor inşallah.
Evet maşallah.
Bakın bir hadiste peygamberimiz Muhammed bin İbrahim Numani Gaybeti Numani'den naklediliyor. Eleneceksiniz. Tıpkı altının elendiği gibi ve tıpkı altın gibi ayıklanıp saf olacaksınız. Yani münafığın gitmesi çok büyük hayır.
Maşallah.
Bakın tıpkı altın gibi ayıklanıp saf olacaksınız diyor. Altın nasıl saflaşır değil mi? 24 ayar altın vardır. Daha düşük ayarlı vardır. Bir saflaşması için bazı teknikler, metotlar uygulanır. Onun gibi münafığın gitmesi de işte en güzel, en saf hale getiriyor Müslüman topluluğunu, mümin topluluğunu.
Bir ayet var bu hadisle ilgili. Onu da okuyayım inşallah. Allah gökten bir su indirdi de dereler kendi miktarınca çağlayıp aktı. Sel de yüze vuran bir köpük yüklendi. Bir süs veya bir meta sağlamak için ateşte üzerine yakıp erittikleri şeyler, madenler de bunun gibi bir köpük artık vardır. İşte Allah hak ile batıla böyle örnekler verir. Köpüğe gelince o atılır gider. İnsanlara yarar sağlayacak şey ise yeryüzünde kalır. İşte Allah örneklerini böyle vermektedir.
İnşallah.
Cenab-ı Allah çok güzel değil mi? Evet. Örnek veriyor. Hep böyle köpük olan, üste kalan, yüzeysel olan gidiyor. Geri hep saf olan kalıyor.
Evet. Demin evet. söylediğim konuyla ilgili bir ayet okumak istiyorum. Münafıkların zarar veremeyeceğine dair. Ali İmran suresi 120. ayet. Şeytanlar Allah'a sınırım. Size bir iyilik dokununca tasalanırlar. Size bir kötülük isabet ettiğinse ise buna sevinirler. Eğer siz sabreder ve sakınırsanız, onların hileli düzenleri size hiçbir zarar veremez. Cenab-ı Allah vaat ediyor.
Evet.
Şüphesiz Allah yapmakta olduklarını kuşatandır.
Maşallah.
İnşallah.
Şimdi bakın Kur'an'da Allah'ın bize bildirdiği durumlar var. İşte şimdi münafık konusunu gördük. Ondan sonra Allah kendisini tanıtıyor. Ahireti bize tanıtıyor, bildiriyor değil mi? Emir ve yasaklarını bildiriyor. İnsan tiplerini anlatıyor. Yani sadece münafıklar değil, müşriklerin, fasıkların nasıl davrandıkları, nasıl insanlar oldukları, iman edenlerin nasıl olması gerektiğini. Aynı zamanda Kur'an'dan şunu anlıyoruz bir kere çok net olarak. Bakın çok sayıda ayet var. Kur'an'ın yeterliliği. Allah bize Kur'an'ın yeterli olduğunu bildiriyor. Tabii ki Peygamberimizin hadisleri, sünneti, ve peygamberimizin tefsir eder Kur'an'ı. Fakat Allah bize Kur'an'ın hak olduğunu ve yeterli olduğunu bildiriyor. Bu çok önemli konu. Yani bütün örneklerden verdik diye bildiriyor mesela. Şimdi bazı ayetler okuyalım birlikte. Değil mi? Kur'an'ın hak olduğu bir kere çok net. Bakın Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Bu Allah'ın kitabı şüphesiz hak olarak indirmesindendir. Kitap konusunda anlaşmazlığa düşenler ise uzak bir ayrılık içindedirler. Şüphesiz bakın hak olarak indirmesinden. Kur'an, hak kitap. O sana kitabı hak ve kendinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. Değil mi? Kur'an'ın bir kere hak kitap olduğu çok açık. Zaten okunduğunda çok hemen anlaşılıyor. Daha yani Kur'an'ın tamamını dahi okumasa birisi ilk okuduğu anda, açtığı anda Kur'an'ın hak olduğu anlaşılıyor. Nitekim mesela eskiden indirilmiş olan İncil ve Tevrat var. Ama günümüzdeki haline baktığımızda hak olmadığı da hemen anlaşılıyor. Çünkü tahrif edilmiş bölümleri var. Hak olan bölümleri de var ama değil mi? Hemen okur okumaz anlaşılıyor. Ama Kur'an'ı okuduğunuzda hak olduğu çok hemen anlaşılıyor.
Onunla ilgili bir ayet evet. okuyayım. Enam suresi 115. ayet. Şeytanlar Allah'a sınırım. Rabbinin sözü doğruluk bakımından da adalet bakımından da tas tamamdır. Onun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O işitendir, bilendir. Kur'an'ın değiştirilemeyeceğini Allah vaat ediyor. Çünkü Tevrat ve İncil o şekilde insan eliyle değiştirildi. Ama Kur'an Allah'ın koruması altında değiştirilemez. Hak bir kitap olduğunu Allah tas tamamdır ve sözlerini değiştirecek yoktur diyor.
Bir de hak olduğunu evet. başka ayetinde şöyle buyuruyor. İnşallah şeytanlar sanırım. Hani ins ve cinsler sizden birbirlerine yardım, birine yardım etse bile... Sure indiremeyeceğini, yani yazamayacaklarından bahsediyor.
Evet. Bir benzerini getiremezler diyor. Evet.
Evet. Yani nitekim Kur'an'ın değil mi? Allah bir nur, bir yol gösterici, bir hidayet ve rahmet olarak indirdiğini bildiriyor. Mesela bir ayette şeytanlar Allah'a sığınırız. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Tamamladım. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım. ve size din olarak İslam'ı seçip beğendim. Yani İslam, Kur'an, Allah'ın bizim için seçip beğendiği din ve tamamını erdirdi inşallah en mükemmel haliyle ve kıyamete kadar da böyle kalacaktır. Çünkü Allah'ın koruması altında olduğunu Allah bildiriyor Kur'an'da. Hiçbir şekilde kimsenin tarif etmeye gücü yetmeyecek, edilemeyecek. Kıyamete kadar bu şekilde olacak inşallah.
Evet. Bir de başka açıdan İslam şekilde geçiyor inşallah. Hani biz hidayeti erdirir, sizin göğsünüzü İslam'a açarız diyor.
İşte evet.
Evet inşallah.
Şimdi bir de önemli nokta tabii. Peygamberimizin tefsirleriyle Kur'an'ın tamamen yeterli olduğunu anlıyoruz. Bunu Allah bize söylüyor zaten Kur'an'da. Bakın Allah ayetlerde şöyle buyuruyor. Yeryüzünde hiçbir canlı ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki sizin gibi ümmetler olmasın. Biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık. Bakın Allah hiçbir şeyi noksan bırakmadık diyor. Tas tamam her şeyin olduğunu bildiriyor Kur'an'da. Sonra onlar Rablerine toplanacaklardır. Bu çok önemli yani Allah'ın söylediği değil mi? Allah hiçbir şeyi noksan bırakmadık diyor. Hiçbir şey demek hiçbir şey demektir. Her şeyi tas tamam. Başka bir ayette Allah andolsun bu Kur'an'da Kehf suresi 54. ayet. Bu Kur'an'da insanlar için biz her örnekten çeşitli açıklamalarda bulunduk. Bakın Allah diyor ki tekrar bu Kur'an'da insanlar için biz her örnekten çeşitli açıklamalarda bulunduk. İnsan her şeyden çok tartışmacıdır. Yani Allah her örnekten diyor biz verdik diyor Kur'an'da. Şimdi biz mesela biraz önce münafıkları gördük değil mi? Münafıkların nasıl insanlar olduklarını. Kur'an hak bir kitap. Mutlaka münafıkların da olacağını anlıyoruz ve çıkıyor hakikaten. Değil mi? Bu şekilde. Ve Allah bütün özellikleriyle anlatmış bize. Yani eksik kalan hiçbir husus yok. Allah kafirlerin karakterini anlatıyor, müşrikleri anlatıyor, Kur'an'da fasıkları anlatıyor değil mi? İman edenleri anlatıyor, nasıl olmaları gerektiğini, emir ve yasaklarını bildiriyor. Yani eksik kalan hiçbir konu olmadığını anlıyoruz. Tabii ki Peygamberimizin sünneti ve hadislerin ışığında anlıyoruz inşallah ama Kur'an'ın tas tamam yeterli olduğunu Allah söylüyor bize ki daha ayetler var bu konuda.
Bir de başka ayetinde siz daha iyi bilirsiniz. Tam hatırlamıyor olabilirim. Biz arıları ya da sinekleri örnek olarak veririz diyor. Hani bunlar müminler için daha çok pekiştirirler ama küfürde bundan neyi kastetmiştir deyip saparlar diyor.
Evet doğru. Sinek için Allah bir ayette bildiriyor hakikaten bu şekilde. Bu doğru hocam da açıklamıştı bunu. Yani Kur'an'ın metafizik yönü var. Kur'an İman etmeyen birisinin sapkınlığını arttırıyor. Evet. İman edenin de imanını arttırıyor. Evet. Yani bu çok metafizik bir özelliği Kur'an'ın.
Evet, samimi bakanlara hidayet oluyor.
Evet.
Samimiyetsiz yani ondan müteşabbi ayetler diye geçiyor. Bir de muhkem ayetler diye geçiyor Kur'an'da inşallah. Müteşabbi ayetleri böyle kendi çıkarları doğrultusunda yorumlamak isteyenleri Kur'an onlara o yönde bir yol açıyor. Yani evet. Cehenneme doğru bir yol olmuş oluyor aslında o samimiyetsizlikleri yüzünden. Hı. Ve onunla misal getiriyorlar. Hani Kur'an'la misal getiriyorlar. O samimiyetsizlikleri yüzünden ve kendi yorumlarıyla yapıyorlar bunu.
Bu şeye benziyor. Hani bir ayet sanırım tam olarak şöyle. Alkolüyken, içkiliyken namaza yaklaşmayın. Ama onu sadece namaza yaklaşmayın kısmını alıp namazdan sakınanlar ve bunu Kur'an'ın buna yaptıklarını delil olarak göstermek isteyenler falan da oluyor. Halbuki ayetin kastı
tabii Kur'an'ın bütünlüğünden bambaşka bir şey söylemiş oluyorlar. Öyle işte hani bir ayeti kendilerine göre alıp olmaz. Kur'an'ın bütünlüğüne uyması gerekiyor.
Evet.
Yani bütün Kur'an'a uyumlu bir çıkarım olması gerekiyor. Kaldı ki zaten bu ehl-i sünnet inancının dışında bir şey kabul edilemez. Bu zaten alimlerin kitaplarında, evet. Fıkıh kitaplarında, ilmihallerde açıklanmış. Sünnet ehl-i sünnetin evet. Kitaplarında. Ha, onun dışında zaten bir yorum olamaz. İşte münafıklar bunların dışında kendi nefsleriyle düşündükleri, hareket ettikleri için ona yönelik açıklamalar oluyor. Evet. O da zaten diyor bir ayette kovmuş şeytandan Allah'a sınırım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için. Sen diyor onların diyor bozuk konuşmalarından tanırsın diyor. Sen onları diyor münafıklar için. Yani onların bakışlarından, bozuk konuşmalarından tanırsın diyor. Zaten o ruh hali içinde oluyorlar ve saçma sapan konuşmalarda bulunuyorlar.
O zaman müsaadenizle programa
tabii,
kısa bir aradan sonra tekrardan devam edeceğiz. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buyurun hocam.
Estağfurullah. Kur'an'ın yeterli olduğunu Allah bize bildiriyor Kur'an'da. Bunu söylemiştik. Tabii peygamberimizin sünneti, hadisi ve peygamberimizin tefsiriyle inşallah. Kur'an'da Allah her örnekten verdiğini, her şeyi çeşitli biçimlerde açıkladığını bildiriyor. Şimdi mesela yine örnek verelim inşallah. Bir ayette Allah şöyle buyuruyor. İsra suresi 41. ayet. Andolsun biz bu Kur'an'da çeşitli açıklamalar yaptık. Öğüt alıp düşünsünler diye. Oysa bu onların daha uzaklaşmalarından başkasını arttırmıyor. Biz bu Kur'an'da diyor Allah çeşitli açıklamalar yaptık. Allah hakikaten her şeyi hiçbir eksik olmadan Kur'an'da açıkladığını bildiriyor. Bunu Kur'an'ı okuduğumuzda çok net olarak görüyoruz. Çok hikmetli bir kitap. Ayetlerin tabii işari anlamları var, katlamalı anlamları var. Çok yani metafizik, diğer kitaplarla kıyaslanmayacak ilahi bir kitap olduğu için. Ve her şeyden verdik, örnek verdik diyor Allah. Kur'an'ın yeterli olduğu çok net. Zaten okuyunca hemen bu anlaşılıyor inşallah. Ve hak olduğu da çok açık. Allah bildiriyor zaten. Kıyamete kadar da böyle kalacak. Çünkü diyor Allah, Allah'ın koruması altındadır ve değiştirilemez. Bakın bir ayette Allah, Rabbinin sözü doğruluk bakımından da adalet bakımından da tas tamamdır. Onun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O işitendir, bilendir. Yani Kur'an'ın hiçbir şekilde değiştirilemeyeceğini, değiştirilemediğini dolayısıyla anlamış oluyoruz buradan inşallah.
Hak olduğunu içindeki ayetlerin aslında mucizelerinden de anlayabiliyoruz. Mesela Allah buyuruyor biz geceyi gündüzün üzerine örttük diye. Oradaki örtük kelimesinin Arapçasında dünyanın hani bir fesi başınıza, yanlış söylemek istemiyorum, bir şeyi takarsınız. Yani yuvarlak, dünyanın yuvarlak olduğundan
sarık.
Mesela bahsediyor, evet, inşallah sarık.
Tekvir kelimesi geçiyor Arapçasında, doğru. Oradan dünyanın yuvarlaklığı çıkıyor. Evet, bu bir Kur'an mucizesi tabii. Değil mi? Hak kitap olduğunu bildiren. Evet. Çünkü 1400 yıl önce bilinmiyordu dünyanın yuvarlak olduğu.
Tepsi gibi düz zannediliyordu.
Evet. Ve yüzlerce bu şekilde bilimsel mucizesi var. 1400 sene önce bilinmeyen. Değil mi? Mesela yörüngelerin, dünyanın bir yörünge üzerinde dönmesi. Ondan sonra yılın 365 gün olması. Ayların sayıları.
Evet.
Ondan sonra Big Bang, yani uzayın Allah evrenin genişlediğini bildiriyor Kur'an'da ve yoktan var ettiğini. Ratk ve fatk kelimeleri kullanarak Arapça karşılıklarıyla birleşik olan bir şeyin ayrılması, hakikaten Big Bang'e baktığımızda yoktan var edildiğini, evrenin genişlediğini ve birleşikken, yani bütün madde, her şey, yer gök birleşikken açıldığını görüyoruz. Bu, yani bunlar 20. yüzyılda ortaya çıkan gerçekler. Hiçbir şekilde bilinmiyordu o dönemde. Bunun gibi çok sayıda mucizesi var. Tabii bunlar da hak kitap olduğunun delillerinden. Hocamızın Kur'an Mucizeleri kitabını okurlarsa, cilt 1 var, 2 var, 3 var, harunyahya.org'dan indirebilirler. Ücretsiz olarak da indirebilirler. Mutlaka bunların yüzlerce mucizesi var, bilimsel mucizesi var. O dönemde bilinmeyen.
Kur'an mucizelerinden de gösterebiliriz eğer uygun görsen. Demirle ilgili vardı senin gösterdiğin.
Evet, atom kütle numarası. Sen.
Olur. İnşallah.
19 sayısı.
Bilim ilerledikçe Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğu her seferinde bir kez daha yeniden,
evet,
çok iyi bir şekilde anlaşılıyor.
Evet,
tabii mesela parmak izlerinin herkesin ayrı olduğu, Kur'an'da parmak izleri ne kadar yaratmaya kadir diyor.
Aynı şekilde
diyor.
Bu evrimi de yanıltmaya bir delil. Embriyon gelişimi, bir canlı nasıl döllendiği falan da Kur'an'da bilinmezken 1400 yıl öncesinden açıklanmış,
evet,
bütün aşamaları.
Evet.
Bu yaratılışa da bir delil aynı zamanda.
Tabii ki. Tabii, maşallah, evet.
Evet, madem öyle Kur'an mucizelerinden örnek verelim o zaman inşallah. Hadid suresindeki mucizeden bahsedelim. Hadid, demir elementinin ismine sahip olan Hadid suresi. Yaklaşık 1400 yıl öncesinden evrendeki maddeleri oluşturan atomlarla ilgili bilgiler sunulmaktadır. Elementlerin atom numaralarının ve atom ağırlıklarının henüz keşfedilmediği bir dönemde bu bilgilere işaret edilmesi Kur'an'ın önemli mucizelerinden biridir. Hadid suresinde Arapça harflerin dizilimi atomlarla ilgili henüz geçtiğimiz birkaç yüzyılda keşfedilen bilgiler içermektedir. Mesela bunlardan biri, tantal elementi diye bir element var. Tantal elementinin atom numarası, bakın görüyorsunuz, 73. Burada görülüyor. Kur'an'da demir anlamına gelen Hadid suresinde toplam 34 tane elementin, tantal gibi 34 tane elementin atom numarası işaret edilmektedir. Bu elementlerden biri de 16. ayette sembolü ve atom numarası gizli olan tantal elementidir. Bu ayette T ve A harflerinin ilk defa bir araya geldiği noktadan ayetin başına kadar 73 harf yer almaktadır. Tantal elementinin atom numarası 73'tür. Bakın T ve A harflerinin ilk defa bir araya geldiği noktadan önce 73 harf var. Atom numarası da 73. Ayetin başından T harflerine kadar geçen harf sayısı 73. Tantal elementinin atom numarası 73. Şimdi Hadid suresi 16. ayette T harflerinin ilk kez bir araya geldiği yer, bakın görüyorsunuz, Arapça T harfleri. Bu bir mucize. Kur'an mucizesi. Hadid suresinde flor elementine ilgili de bir mucize var. Flor'un atom numarası bakıyoruz 9. Hadid suresi 1. ayet. Arapça bakın F harfini görüyorsunuz. Flor F elementini 1886'da Henri Moissan isimli Fransız kimyager elde etmeyi başarmıştır. Hadid suresinde ilk F harfinden ayetin başına kadar 9 harf geçmektedir. Bakın değil mi, çok manidar.
Evet.
Flor'un atom numarası 9. Baştan Hadid suresinin F harfine kadar 9 harf geçiyor. Bir diğer mucize aynı surede. Demirin anlatıldığı Hadid suresinin 25. ayeti demir elementine dair iki matematiksel şifre içermektedir. El Hadid, bakın Kur'an'ın 57. suresi. El Hadid kelimesinin Arapçadaki sayısal değeri de 57'dir. Şimdi Arapçada harflerin sayı karşılıkları vardır. Bu Kur'an olmadan önce de şairlerin de kullandıkları bir metot Arap kültüründe. Arapçadaki harflerin bir karşılıkları var, sayı karşılıkları.
Evet,
El Hadid kelimesinin işte bu sayı karşılığını topladığımız zaman 57 rakamı çıkıyor. Kur'an'da 57. suresi. Maşallah, bir mucize değil mi? Sadece hadid kelimesinin sayısal değeri 26'dır. Yani el hadid değil de hadid kelimesine baktığımız zaman Ebced hesabı 26 sayısı çıkıyor. 26 sayısı ise demirin atom numarası. Maşallah. Değil mi? Bunlar böyle çok büyük mucize. Bunun gibi yüzlerce mucize var. İşte bu şekilde Kur'an'da. Bunları görüyoruz.
Simgeler de evrenseldi yani, değil mi? Göreceli olması mümkün değil.
Değil tabii. Evet, tabii, evet, tabii normal. Elementler tablosu var. Kimya elementlerinin. Oradaki atom numaralarına bakıyorsunuz. Oradaki durumlarına bakıyorsunuz. Tam yani
evet,
tam anlamıyla çıkıyor.
Herhangi
tam
bir dile göre yorulmuş falan
tabii
değil.
Tabii yani
evet,
bu şunu gösteriyor. O elementleri yaratan, atom numaralarını yaratan Allah. Kur'an'ı
evet,
yaratan da Allah. Dolayısıyla bu şekilde mucizeler göstertiyor Allah. Kur'an'ın içinde yüzlercesi var bu şekilde olan.
Evet.
Evet. Tabii şimdi münafıkları gördük. Düşmanlık yaptıkları Peygamberimiz döneminde, Hazreti Mehdi döneminde de aynı şekilde olacağını çok net olarak görüyoruz. Hakikaten Allah'ın bir sünneti var. Yani Allah Kur'an'da bildiriyor. O mutlaka oluyor. Yani münafıklar anlatılmış değil mi? Dolayısıyla bu Müslümanların göreceği, bileceği anlamına geliyor münafıkları da değil mi? İnşallah. Hakikaten hadislerden de bunu anlıyoruz. Hazreti Mehdi döneminde de bu şekilde olduğunu. İnşallah tabii Hazreti Mehdi döneminde İslam tam dünyaya hakim olacak. Bunu da görüyoruz. Şimdi bazen şunu söyleyebiliyorlar. Diyorlar ki Kur'an'da işte İslam'ın hakimiyeti, mehdiyet konusu geçmiyor. Öyle değil. Bakın şimdi birazdan göreceğiz. İslam alimlerinin izahlarıyla, şerhleriyle Kur'an ayetlerinde çok net olarak Allah İslam'ın hakim olacağını bildiriyor. Ve İslam alimleri de değil mi bunu bu şekilde olduğunu söylüyorlar zaten. Evet. İnşallah. Mesela Hud suresinin 86. ayeti. Ebu Cafer radıyallahu anh bu alametleri şöyle saymıştır. Bakın. O Hazreti Mehdi aleyhisselam çıkınca sırtını Kabe'ye yaslar. Ona Hazreti Mehdi aleyhisselam tabilerinden 313 kişi tabi olur. Hazreti Mehdi'nin çıkacağını ve 313 kişinin ki öğrencilerinin sayısı hadislerde 313 kişi olarak bildiriliyor. Hazreti Mehdi aleyhisselam ilk önce şu ayeti okur. Eğer mümin iseniz Allah'ın bıraktığı sizin için daha hayırlıdır. Şeytandan Allah'a sığınırız. Eğer mümin iseniz Allah'ın bıraktığı sizin için daha hayırlıdır. Bakın ondan sonra bu ayeti okuyup şöyle der Ebu Cafer radıyallahu anh. Ben sizin için Allah'ın bıraktığı ve halifesiyim. Hazreti Mehdi Allah'ın bıraktığı. Bakın ayette deniyordu ki eğer mümin iseniz Allah'ın bıraktığı sizin için daha hayırlıdır. Ben sizin için Allah'ın bıraktığı ve halifesiyim. Müslümanların manevi lideriyim Hazreti Mehdi. Ben onun hüccetiyim. Büyük alim. Hazreti Mehdi aleyhisselama selam verenler şöyle selam verirler. selam sana ey Allah'ın yeryüzünde bıraktığı bakiyesi. Yani bu ayetin Hazreti Mehdi'ye baktığını anlıyoruz değil mi? Nakilden de o şekilde anlaşılıyor çok evet. net olarak. Sonra herkes ona Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a beyat yani biat eder. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın adamlarının sayısı 10 bine ulaşır. Allah'ın dışında bir başkasına ibadet eden Musevi ve Hristiyan olan herkes ona Hazreti Mehdi'ye iman eder. Yani bütün dünyaya İslam'ın hakim olacağını anlıyoruz değil mi? Böylece yeryüzünde tek bir millet hasıl olur. O İslam milletidir. Tam İslam'ın hakimiyeti. Sonra Allah'tan başkasına tapanların üzerine gökten bir ateş düşer ve onları yakar. Doğrusunu Allah bilir. Nurul Ebsar, Ehl-i Beyt, 12 İmam Kutuplar ve Mezhep İmamlarının Menkıbeleri Şevlenci 1250 tercüme Saim Güngör.
Evet. Evet. Nur suresinin 55. ayetinde ben okuyayım. Şeytanın Allah'a sınırım. Allah içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaat etmiştir. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak. Kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse işte onlar fasıktır. Ali bin Hasan kanalıyla Ayyasi tarafından rivayet edilmiş. Onun yanında bu ayeti kerime okundu. Onlar Allah'a yemin olsun ki bizim Ehl-i Beyt'in sevenlerindendir. Allah bizden bir şahsın yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın eliyle onlara bunu yaptırır. O şahıs ise bu ümmetin Mehdi'sidir. Mecmuaül Beyanı fi Tefsir-i Kur'an Ebu Ali Eminüddin Fazl Hasan bin Fazl Tabersi 1986 cilt 4 sayfa 832'de geçiyor bu. Ayyaşi tefsirinde Zeynel Abidin Hazretleri Nur Suresi 55. ayetini okudu ve şöyle buyurdu. Vallahi onlar biz Ehl-i Beyt'i sevenlerdir. Allah onlar için bunu muhakkak yapacaktır. Bizden birinin eliyle ki o ümmetin Mehdi'sidir.
Maşallah değil mi? Bakın kim söylüyor? En büyük İslam alimleri değil mi? Dönemin imamları. Yani ayetlerin Hazreti Mehdi'ye ve İslam'ın hakimiyetine evet. baktığını bildiriyor. Zaten çok açık anlaşılıyor ve teyit olmuş oluyor böyle bu şekilde.
Evet.
Demek ki Kur'an'da İslam'ın hakimiyeti ve Mehdiyet de işaret ediliyor ayetlerde değil mi inşallah?
Evet.
İnşallah. Din Allah'ın oluncaya kadar geçiyor.
Evet.
Evet. İnşallah.
Tabii İslam'ın evet. Buyur tarzım.
Yok estağfurullah. Bir başka ayetlerde de inşallah aynı şekilde Hazreti Mehdi'ye dikkat çekiyor İslam alimleri. Maide suresinin 54. ve Enam suresinin 89. ayetleri. Maide suresi 54. ayet. Ey inananlar, sizden kim dininden dönerse Allah yakında öyle bir toplum getirecek ki o onları Hazreti Mehdi ve ona tabi olan Müslümanları inşallah sever. Onlar da onu severler. Müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı onurlu ve şiddetlidirler. Allah yolunda cehd, yani fikri mücadele yaparlar, ederler ve hiçbir kınayıcının kınanmasından korkmazlar. İmam Cafer Sadık bu ayetle ilgili olarak şöyle buyurmuştur. Bu ayette işaret edilen görevin sahibi Hazreti Mehdi koruma altındadır. Şayet insanların tümü gitseler de Allah onu Hazreti Mehdi'yi ve ashabını getirecektir. Onlar Yüce Allah'ın haklarında şöyle buyurduğu kimselerdir. Şimdi şunlar bunları inkar ederse, biz bunları inkar etmeyecek bir toplumu, Hazreti Mehdi ve ona tabi olan Müslümanları, bunlara vekil bırakmışız. Onlar Hazreti Mehdi ve ona tabi olan Müslümanlar, şu ayetin kastettiği kimselerdir. Ey inananlar, sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah yakında öyle bir topluluk getirecek ki. Maide suresi 54. ayetten Tefsirun Numani.
Evet bakın çok önemli. Şimdi burada biraz önce de bahsettik değil mi? Münafıklardan, evet. Hazreti Mehdi'ye düşmanlık yapacaklardan. Bakın bu ayette işaret et. İmam Cafer Sadık ki dönemin imamıdır yani değil mi? Peygamberimizin torunlarından. Çok. Bakın diyor ki bu ayette işaret edilen görevin sahibi yani Hazreti Mehdi koruma altındadır. Yani kimse Hazreti Mehdi'yi ne durdurabilir ne İslam'ın hakimiyetini engelleyebilir.
Evet.
Değil mi? Bunu çok net olarak anlıyoruz. Zaten hadislerde bildiriliyor bu. Şayet insanların tümü gitseler de Allah onu Hazreti Mehdi'yi ve ashabını getirecektir. Yani o dönemde Hazreti Mehdi'nin geldiği dönemde ayrı zamanda tabii dinden uzaklaşmış bir dönem olduğunu, Darwinizmin, materyalizmin dünyaya hakim olduğunu, değil mi? Batıl felsefelerin, batıl dinlerin öyle bir dönemde geldiğini, dinden uzaklaşıldığı bir dönemde ve aynı zamanda ama bir iki işari anlamı olarak da münafıklar da ondan uzaklaşsa yine Allah onu ve ashabını talebelerini başarılı kılacaktır, değil mi? İslam'ı hakim kılacaktır.
Ya, koruma altında olması, inayet evet. altında olması. Üstüne Mehdi bütün dünyaya yönelik bir tebliğ faaliyeti yapıyor. Hak ve doğruyu anlatma. Bunu yaparken putları kırıyor.
Evet.
Değil mi? Şimdi o putlara tapanlar var ve dünya üstünde kendilerince bir güç sahibiler.
Evet.
Değil mi? Ateizm sahibi, materyalizm, Darwinizm, değil mi? Bunların hepsi birer put. Şimdi dünyada ateist masonlar var.
Evet.
Marksistler, Darwinistler, bunların hepsinin aynı şekilde bir de Mehdi'ye karşı olduklarını düşünün.
Evet.
Ve değil mi? Hem kendi içinden çıkan münafıklarla birlikte dünya çapında da ona karşı ama hiçbir şey yapamıyorlar Mehdi'ye.
Evet.
Tek yani kılına zarar veremiyorlar, hiçbir şey yapamıyorlar. Ne yapsa daha da büyüyor.
Evet.
Değil mi? Yani sırtına vurdukça genişler diyor Hazreti Mehdi. Mehdiyet öyle bir şey. Yani önünde durulamaz ve Allah'ın korumasının altında olan.
Evet.
Hem Mehdi hem de onun cemaati. İnşallah. Talebeleri inşallah.
Bir de put demişken o da Bediüzzaman'ın yine sözü vardı. Maddiyum ve tabiyum.
Evet,
tağutuna karşı savaştan bahseder. Maddecilikten ve tabiata tesadüflere dayanarak ona ilah edinmekten.
En önemli vazifesi odur diyor. Üç vazifesini evet. sayıyor Bediüzzaman İnşallah. Hazretleri Mehdi'nin. Çünkü imani vazife ve hocamız izah etmişti onu. Hazreti Mehdi 40 yıl o vazifenin üzerinde duracak. 40 yıl boyunca Allah'ın varlığını, birliğini tebliğ edecek. İmani çalışma ve materyalizm, işte maddiyun, maddecilik, tabiyun, tabiatçılık yani evrim. Evrim ve materyalizmi, darwinizmi, materyalist felsefeleri tam susturacak bir tarzda ehli iman şeyini korumaktır diyor. Tam susturacak. Yani o bütün felsefeleri yeryüzünden etkisini kaldıracak ve mağlup edecek şekilde
Ondan
yani.
Ondan sonraki görevi zaten hani Kur'an'ın gerçek hükümlerini yaşamaya yönelik oluyor.
Tabii. Kur'an ahlakı ikinci vazifesi de İslam'ın o güzel ahlakını dünyada, İslam dünyasında ve dünyada yaşanılabilir hale getirecek. Hem kendisi örnek olacak o güzel ahlakıyla. Çünkü Peygamber Efendimiz değil mi? Bugün de anıyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Allah ayette diyor şüphesiz sen büyük bir ahlak üzerindesin diyor Peygamber Efendimiz. Şeytanları Allah'a sınırım. O büyük ahlakın halifesi Hazreti Mehdi. Yani hem torunu, hem ailesinden, ehli beytinden, hem de ahlakı ahlakına benziyor. Aynı o ahlakta ve dünyaya da o ahlakı yayıyor. Ve o hadislerde çok var. Onun sevgisinden içerler diyor mesela Hazreti Mehdi.
Evet.
İşte dünyaya barışı getiriyor, sevgiyi getiriyor. İkinci vazifesinde işte o bütün Müslümanları birlik haline getiriyor.
Halifetullah diyor Peygamberimiz zaten. Allah'ın halifesi. Mehdi için.
Evet. Üçüncü vazifesinde de Hazreti İsa Aleyhisselam'la mübarekle birlikte bütün dünyadaki Hristiyanların Kur'an'a tabi olmasına vesile evet. oluyor. Ve onlar da Müslüman oluyorlar. Ve dünyada bir Müslüman İslam hakimiyeti, İslam ahlakının hakimiyeti vuku buluyor inşallah.
İnşallah.
İşte tabii hocamız da söylemişti. Yani inşallah Hazreti Mehdi'nin öncüsü olarak dünya çapında Darwinizmi ve materyalizmi yerle bir ediyor. Şimdi tabii Kur'an'daki sünnetten de anlıyoruz ki Allah yolunda mücadele eden Müslümanlar, veliler, İslam alimleri, ondan sonra peygamberler hep bir saldırı, karşı bir mücadele oluyor. Değil mi? Bu yani Allah'ın sünnetinde var. Zaten aslında bu çok güzel bir alamet. Yani bir insan, ben Allah diyor, siz iman ettik diyerek sınanmadan bırakılıvereceğinizi mi zannettiniz diyor. Ondan sonra peygamberler ve müminlerin başına gelenleri söylüyor. Demişlerdi ki diyor Allah'ın yardımı ne zamandır diye. Değil mi? Öylesine sarsıldılar, öylesine zorlukla karşılaştılar ki diyor Allah ayette. O zaman yani bir insan, değil mi? Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin, diğer İslam alimlerinin, peygamberimizin hayatı, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Yusuf'un, değil mi? Hazreti Nuh'un, Hazreti Musa'nın hayatlarına baktığımızda hep bir karşı mücadele var. Yani zaten Hazreti Adem'den itibaren hep inananlarla inanmayanların mücadelesi olmuş. Şimdi dolayısıyla hocamız da Darwinizme ve materyalizme karşı dünya çapında bir mücadele verdiği için dolaylı olarak tabii ki yani karşısında ona karşı mücadele edenler var. Bunu görüyoruz mesela hayatı maşallah çok şanlı bir hayatı var hocamız. Allah razı olsun. Bir kişi başlıyor 1979-80 yılında. Ya 30 yıldır bakın komplolar oluyor, davalar açılıyor, ondan sonra akıl hastanesi dönemi var, hücre hapsi dönemi var. Söylediği bir tek cümle için yazdığı işte kitaplarla ilgili çalışmalarıyla ilgili hep bir karşı atak olduğunu görüyoruz. Ama bu çok şerefli bir şey. Evet. Yani bu çok güzel bir alamet. Yani bir insan ben hem Allah yolunda mücadele ediyorum diyecek, hem de herkes onu alkışlayacak, taraftarları olacak, övecekler, belli bir kısım medyada şeyde böyle değil, televizyonlarını çıkartacaklar. Bunun böylece olmayacağını, sünnetini Allah'ın anlıyoruz zaten Kur'an'dan. Yani değil mi? Hadislerden de bu bildiriliyor inşallah. Dolayısıyla bunun çok güzel alametleri de var inşallah. Mesela işte hocamızın hakkında sık sık davalar açılıyor değil mi? 30 senedir, 25 senedir bu şekilde. Ve devam eden de davalar var. Mesela bir büyük davamız da var böyle bu şekilde. Bilim Araştırma Vakfı ki Tarkan Hocam, Nalto Hocam gözaltına dalmışlardı bir dönem. O dava devam ediyor. 99 operasyonuyla başlamıştı. İşte polis operasyonuyla.
Evet.
Ondan sonra bir mahkumiyet kararı oldu. Mahkumiyet kararından sonra Yargıtay birçok yönden bozdu. Şimdi dava tekrar devam ediyor. Bu davada da savcının beraat istemi olmuştu değil mi?
Evet.
Yani hatırlarsanız. Hatta ona da değinelim. Bakın şimdi savcımız ceza kararını birçok yönden bozdu Yargıtay'ın bu davada. Savcımız diyor ki, davadaki savcı, bir kere poliste müdafiisiz olarak alınan emniyet ifadelerinin, yani avukat olmadan alınan emniyet ifadeleri kanuna göre hükümsüz oluyor. Ceza Mahkemesi Kanunu'nun 148. maddesine göre. Bakın savcı da diyor ki, sanıkların poliste müdafi hazır olmadan, yani yanlarında avukat olmadan verdikleri ve mahkemede bu ifadenin işkence altında alındığından bahisle, yani savcımız diyor ki yanlarında avukat da yoktu ve bu ifadeler de diyor işkence altında alınmıştı. Kabul etmedikleri ifadelerinden, kendileri de kabul etmiyorlar diyor bunu sanıklar, başka mahkememizce toplanan deliller arasında sanıklar aleyhine delil bulunmamaktadır. Yani işkence altında alınan, avukat olmadan alınan bu düzmece emniyet ifadelerinin dışında başka hiçbir delil yoktur diyor. Savcı söylüyor bunu davada. Bakın devam ediyor savcı. Mahkemece 29.2.2008 tarihli ara kararın 5. bendinde yasak usullerle alınan ifadeler delil olarak değerlendirilemeyecek. Yani işkenceyle, zorla, baskıyla alınan ifadeler delil olamaz. Cumhur'un Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu eski hali bu, değişti sonradan. 148. maddede anlaşıldığından hukuka aykırı olarak alındığı iddia edilen ifade ve delilleri dosyadan çıkartılması şeklindeki talebin reddine karar verilmiştir. CMK'nın 148'e 4. maddesi gereğince poliste alınan, müdafiisiz yani avukat olmadan alınan ifadelerin delil olarak değerlendirilemeyeceği böylece mahkemece de kabul edilmiştir. Yani mahkemede bunu kabul etmiştir diyor. Delil olarak değerlendirilemeyeceğini. 400 klasörlük dava dosyasında başka bir delil var mı o emniyetteki ifadelerin dışında? Tarkan Hocam sen biliyorsun, yaşadın yani zaten.
Estağfurullah, yani sadece bunu biz söylemiyoruz.
Evet, savcı bir söylüyor. Evet.
Mahkememizin savcısı söylüyor. Yani dosyada aleyhimize hiçbir delil olmadığını, burada beraat mütalası, biraz önce Oktar'ın da okuduğu beraat mütalasını açıkça savcımız belirtmiş. Sadece burada gözaltındayken bize baskı ve işkence altında zorla imzalatılan ifadeler var o dönemde. Sadece bunları delil olarak ortaya koyabiliyorlar ki mahkeme de kendi kayıtlarına bunların delil olarak kabul edilemeyeceğini yazıyor. Bunu tutanaklara geçiriyor mahkeme. İşte Sayın Savcımız da bunu öne sürerek kendisi de doğru, evet bunlar kabul edilemez zaten burada kanun maddesi ile sabit bir durum olduğu için beraat mütalası veriyor bununla ilgili. Beraat mütalasından sonra de dilekçesinde şöyle söylüyor. Sanıkların poliste alınıp mahkeme...
Bunu, ama şunu söyleyeyim. Temize gittiğinde Yargıtay'a, şimdi temize gidiyor. Yargıtay bozdu. Evet. Temize giderken savcının verdiği bir temiz layıkası var. Yani evet. Bir belge var. Evet. Savcının ifadesi onu okuyor Tarkan Hocam.
Yani mahkumiyetin üstüne savcı temize gidiyor.
Evet.
İşte Oktan en başında söylediği hani mahkumiyetin bozulma kararı öncesinde savcımız temize gidiyor bu mahkumiyet kararı ile ilgili. Evet. Ve dilekçesinde de diyor ki sanıkların poliste alınıp mahkemede kabul etmedikleri ve CMK'nın 148'e 4. maddesi gereğince hükme esas kabul edilmeyecek ifadelerinden başka yargılama sırasında sanıklar aleyhine delil bulunmadığı bu haliyle bütün sanıklar hakkında beraat kararı verilmesi gerekir şeklinde orada görüş bildiriyor dilekçesinde.
Bakın tekrar okuyalım. İfadelerinden başka yargılama sırasında sanıklar aleyhine delil bulunmadığı yani emniyette alınan bu işkence altına alınan İfade daha önce de söylemişti beraat isteminde bulunurken. Bunların dışında diyor delil yok diyor. Savcı söylüyor bunu. Davanın savcısı.
Evet. Yani şu tekrar önemini vurgulamak için tekrarlıyorum. Yani savcılık makamının bunu söylemesi çok çok daha önemli. Çünkü başta bütün iddiaları ortaya getiren yine savcılık makamı olduğundan dolayı savcılık makamı yıllar boyunca yapılan o yargılama sırasında bu iddiaların geçersiz olduğunu kendisi kabul ediyor.
Hiçbir belli yoktu.
Yani biz bu iddiaları dile getirmişlerdi bize. Biz de ondan dolayı bunları dile getirdik yargılamaya ama baktık ki bu böyle değil. Yani hiç aleyhte delil yok. Dolayısıyla suç da yok. Dolayısıyla beraat edilmesi lazım diye iddiaları getiren makamın kendisi bunu söylüyor. Artık. Yani. Evet. Aynı zamanda Sayın Savcı'nın başka bir kararında yani zaman aşımından dolmayan kişiler açısından devam eden başka bir dava vardı. Yine aynı bizim arkadaşlarımız. Yine aynı iddialar, aynı kişiler. Sayın hocamızın da kapsayacak şekilde aynı bir davanın bir başka sonradan gözaltına alındıkları için bir başka numara ve evrak altında süren yargılama da aynı davanın. Onun hakkında şöyle diyor bakın hocamız da kapsayacak bir şekilde Sayın Sabri şöyle diyor. Mütalasında sanıklar hakkında açılan ana davadan tefrik edilen, ayrılan davadan 5 sanık hakkında iddia makamı olarak 4616 sayılı kanun gereği davanın kesin hükme bağlanmasının ertelenmesi talep edilmiş olup mahkemece bu 5 sanığın şantaj ve çete yöneticisi üyesi olmak suçlarından iddialar böyleydi. Bu sanıkların beraatlerine karar verilmiş ve bu karar temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir. Bakın beraat kararı var orada. Evet. Bu durumda sanıklardan Adnan Oktar'ın suç işlemek için örgüt kurmak ve diğer sanıkların örgütün yöneticisi olmak ve örgüt adına faaliyette bulunmak suçlarını işledikleri sabit olmadığından CMK'nın 223'e 2 maddesi gereğince bütün sanıkların müsnet suçlardan ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur diyor.
Şimdi bu davayı anlatalım. Şöyle aynı mahkeme heyeti tarafından bakın aynı savcı, aynı hakimler iki dava var. İkisinde de Bilim Araştırma Vakfı mensupları yargılanıyor. Aynı iddialarla, aynı iddianameyle, aynı sevk maddeleriyle, aynı delillerle yargılanıyorlar. Birinde aynı mahkeme heyeti, aynı savcı var. Onlara beraat veriyorlar. Ama konumları aynı. Yani örgüt yöneticisi olarak, güya örgüt yöneticisi olarak suçlanan bir kişi var. Bilim Araştırma Vakfı'nın kurucularından aynı zamanda Sayın Adnan Oktar'ın sağ kolu o dönem bütün faaliyetlerde bulunan. Ve orada beraat kararı çıkıyor. Savcımız beraat istiyor, beraat kararı çıkıyor. Ve TCK 313'ten yargılanıyorlar. Aynı mahkeme heyeti Sayın Adnan Oktar'ın da bulunduğu bakın aynı delillerle, aynı iddianame, aynı sevk maddeleriyle ikinci grupta TCK 220 üzerinden bu sefer mahkumiyet kararı veriliyor. Onu söylüyoruz. Yani savcımız zaten bildiriyor onu böyle bu şekilde değil mi? Onların beraat aldığını, aleyhte delil olmadığını. Nitekim dava Yargıtay'a gidiyor. Yargıtay'da da birçok yönden bozulup tekrar geri geliyor. Yani konu bu şekilde. Bizim de söylediklerimiz, yani kendi fikirlerimiz değil zaten. Sayın savcımızın verdiği dilekçeler değil mi? Beraat istemi ve Yargıtay'a gönderdiği temyiz layihasından ifadeler. Evet. Tabii inşallah Türk hakimleri adildir. Yani inşallah. Hocamız tabii şunu çok önemli. Her şey kaderde inşallah. Evet. Yani hocamız söylemişti onu. Daha kimse doğmadan, daha kimse yokken, hakimlerimiz adliye kimse yokken değil mi? Her şey kaderde belirlenmiş olarak zaten yaratılmış ve bitmişti inşallah.
Evet.
Ve bir yani demin de söyledik, Müslümanların imanlarıyla doğru orantılı olarak Allah ona göre imtihan ortamı yaratıyor tabii, değil mi? İnşallah. Bakın peygamberimizi fiilen şehit etmeye çalışıyorlar. Yani savaş var, savaş ortamı var. Diğer peygamberler de o şekilde. İnşallah ahir zamanda da olacak tabii ki, yani inşallah böyle. Hatta olması güzel alamet. Bir insanın başına hiçbir şey gelmiyorsa hiçbir şey yapmıyor demektir. Hatta tıpta bile bir laf vardı. Hiç hata yapmayan cerrah, hiç ameliyat yapmayan cerrah. Uymuyor bu duruma da. Yani şunu demek istiyorum. Eğer bir insanın bir davası yoksa, dava Allah yolunda bir mücadele etmiyorsa tabii ki başına bir şey gelmez. Başına bir şey geliyorsa da Allah yolunda mücadele ederken bu da mükemmeldir, yani çok büyük şereftir inşallah.
İnşallah.
Mesela arkadaşlarımız gözaltına alınmıştı. İftar ediyorlar. Ben de iftar ediyorum onların gözaltına alınmasıyla maşallah. Ne güzel yani inşallah. Elhamdülillah.
Tabii arkadaşlarımızın hepsi mesela son derece nezih insanlar. Yani böyle hayatlarında öyle karakol, şu olay, bela, yani o tür şeylerle hiç karşılaşmamışlar o döneme kadar. Yani şey olarak sadece yaptıkları güzel ahlakı tebliğ etmek, Allah'ın güzel dinini yaşamak, o yönde çalışmalar yapmak, tebliğ faaliyetlerinde bulunmak, böyle insanlar. Ve bundan dolayı hani o fikri mücadeleden kaynaklanan bir iftiraya ve baskıya maruz kalıyoruz. Tabii inşallah Allah'tan hani istenmez. Yani her türlü bela ya da bir takım şeyler istenmez. İnşallah Allah herkese iyilik verir, hayırlık, güzellik verir. Ama böyle şeyler insanın başına gelince de geldikten sonra çok büyük hayırlar olduğunu anlıyoruz.
Evet.
Yani gerçekten çok büyük hayır olduğunu. Çünkü mesela insan kendi nefsinde düşündüğü zaman, yani böyle olaylar olmasaydı yani bir şeyler eksik kalacaktı. Onu anlıyor mesela. Ama böyle olayların olmasıyla çok şeyi kavradığını, mesela birçok ayeti çok daha derin kavrayabildiğini, birçok hadisi daha iyi anlayabildiğini fark ediyor. O yüzden Allah bunu hayır olarak yarattığını gösteriyor. Biz de bakıyoruz inşallah. İnşallah Hazreti Mehdi'nin öncüsüyüzdür bu dönemde yaşadığımız için. Ahir zamanda ona talebe olmaya niyet ediyoruz inşallah. O niyetle hareket ediyoruz. Ve böyle olaylar yaşadığımız için hani Allah'a hamd ediyoruz. Bu bizim hani şevkimizi arttırıyor, daha böyle mücadele azmimizi arttırıyor. Böyle Müslümanlara, müminlere karşı sevgimizi arttırıyor. Hazreti Mehdi'ye karşı olan sevgiyi, peygamberimize karşı olan sevgiyi arttırıyor. Çünkü onların, hani biz bunları yaşıyorsak onların ne kadar büyük baskılar altında mücadele ettiğini, neler yaşadığını, ona rağmen ne kadar sabırlı ve güçlü olduklarını, Allah yolunda asla boyun eğmediklerini görüyoruz. Yani çok muazzam, güzel, bizim için güzel örnekler oluyor bu anlamda. Tabii inşallah bunlar hep hayra dönüyor. Bütün davalarımız şu ana kadar, başta hocamız olmak üzere inşallah, bab üyelerine açılan davalar hep beraatle sonuçlandı. Bunlar 1986 yılından beri olan davalar. İnşallah biz Türk adaletine güveniyoruz her zaman. Adalete boynumuz kıllan incedir. En güzel kararı vereceklerine de inanıyoruz. İnşallah bunlardan da hepsi beraatle sonuçlanacaktır inşallah. Bizim temennimiz bu şekilde.
İnşallah.
Bir de mümine atılan iftiralar aynıdır. Yani inşallah Allah buyuruyor, sizden önce gelen zorluklar başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi zannetmiyorsunuz?
Tabii. Tabii.
İnşallah.
Tabii şimdi hocamız, değil mi? Darwinizme bakın. Materyalizme, ateizme, komünizme, masonluğa, ondan sonra dünyadaki fitnelere karşı çok büyük bir mücadele veriyor. Tabii ki yani bundan rahatsız olan, zulümü, fitneyi isteyen insanlar var. Münafıklar var, müşrikler var, değil mi? Kafirler var.
Örnek
ondan
vereyim.
Sonra, evet.
Mesela iddia edilen Ergenekon terör örgütüyle hocamız fikren mücadele ediyordu.
Evet.
Değil mi? Onların zihniyetiyle. Onların da kendi o davanın iddianamesindeki dokümanlardan görüldü ki Sayın Adnan Oktar ve Bilim Araştırma Vakfı ile mücadele etmek onların kendi manifestolarında yazıyor.
Evet.
Açık açık. Mesela PKK Bölücübaşı kitabında hocamızdan bahsediyor.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Bir takım şer odakları hocamızı zikrediyor ve onunla mücadele ettiklerini açık ve saçık beyan ediyorlar. Ateist masonluk aynı şekilde hakeza beyan ediyorlar. Dolayısıyla onların sözünü bölmüş oldum ama
estağfurullah.
O şekilde bir mücadeleleri oluyor kendilerince.
Tabii. Ama hocamız da ne diyor? Biner biner gelsinler diyor. 10 biner gelsinler diyor Allah'ın izniyle. Kamyonlarla gelsinler diyor. Yani hiç fark etmez. Bakın İslam'ın hakimiyetini, Allah'ın vaadi var. Kimse durduramaz.
İnşallah.
Hazreti Mehdi'yi kimse durduramaz. Yani dağ olsa diyor peygamberimiz, dolaşır geçer diyor. Önüne dağ çıksa diyor. Yani durdurulamayan özelliği vardır Hazreti Mehdi'nin ve İslam'ın hakimiyetinin inşallah. Dahir zamanda da bunun olduğunu görüyoruz. Değil mi? Mesela dünya çapında Darwinizm ve materyalizm yok oluyor çok açık bir şekilde. Her yönden dindarlaşma var bütün dünyada, değil mi? İslam'ın yükselişini görüyoruz. Bir yandan açıkça Türk-İslam Birliği telaffuz edilmeye başlandı. Hiç yoktu bunlar. Değil mi? Evet. Hocamız bahsetmeden önce kimse bahsetmiyordu. Yani bahseden vardı da daha doğrusu çok azdı bir kısım bazı insanlar ama çok cılız kalıyordu. Yani duyulmuyordu. Bir etkisi olmamıştı. Ama şimdi gümbür gümbür değil mi? İslam'ın hakimiyeti, İslam Birliği'nin kurulması gündeme geldi. Hazreti İsa'yı bütün Hristiyan alemi bekliyor. İnşallah, İnşallah Musevilerde bir dindarlaşma var. İnşallah. Böyle bir uyanış başladı onlarda da. Kral Mesih yani Hazreti Mehdi'yi bekliyorlar. Tevrat'ta bildirildiği şekilde. Bütün dünyada dalga dalga kapladı inşallah böyle. İnşallah. Onun için çok güzel bir döneme girdik zaten inşallah. İnşallah. Bakın şimdi okuyoruz hakimiyet ayetlerini. Değil mi? İslam alimleri nasıl Hazreti Mehdi'ye baktığını, nasıl ahir zamana baktığını açıklıyorlar değil mi? Şerh ediyorlar evet. Yani. İsterseniz evet. Devam edelim.
Peygamber onları. Efendimizin torunu evet. Açıklayan çoğu ayette evet. Orada da yani inşallah.
Mesela bakın. Şeytandan Allah'a sığınırım. Enbiya suresinin 105. ayeti. Andolsun biz zikirden, Tevrat'tan yani Tevrat'tan sonra Zebur'da da şüphesiz arza salih kulların varisçi olacaktır diye yazdık. İmam Bakır ve Sadık'tan rivayet edilmektedir. Buradaki ayette bildirilen salih kullar Hazreti Mehdi ve arkadaşlarıdır. Hüseyin Es Şirazi sayfa 113. Değil mi? Allah bakın ayette bildiriyor. Biz diyor Tevrat'tan sonra Zebur'da da şüphesiz arz-ı salih kulların varisçi olacaktır. Nitekim baktığımız zaman Tevrat'ın bu hak olarak tabii kalan kısımları var. Zebur'da da Hazreti Mehdi ve ahir zamandaki İslam'ın hakimiyetine yönelik ayetler, bölümler olduğunu görüyoruz değil mi? İfadeler olduğunu görüyoruz. İmam Bakır ve Sadık'tan diyor ki burada bildirilen salih kullar Hazreti Mehdi ve arkadaşlarıdır. Çok açık değil mi?
Bir de hani Kur'an'da geçmediğini söyleyenler için de hani mesela Allah ayetlerinde buyuruyor biz önceki kitapları doğrulayıcı olarak gönderdik diyor. Hani evet. O zaman oradaki sözler de Kur'an'da da geçiyor sayılır aslında.
İnşallah. Maşallah. Evet. Başka bir ayet okuyayım. Nem suresinin 62. ayeti. Şeytanlar Allah'a sınırım. Ya da sıkıntı ve ihtiyaç içinde olana kendisine dua ettiği zaman icabet eden, kötülüğü açıp gideren ve sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Bakın bu ayetle ilgili hadis var. Muhammed bin Müslim şöyle diyor. Haceti yani ihtiyaç, muhtaçlık içinde olan biri onu çağırdığında ona icabet eder. Ayeti hakkında İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam şöyle buyurdu. Bu ayet kaim yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam hakkında nazil olmuştur. Beyaz bir kuş şeklinde Kabe'nin oluğundan gelip halkın içinde Hazreti Mehdi'ye ilk biat edecek olan Cebrail Aleyhisselam'dır.
Evet.
Maşallah. Maşallah. İşte bakın çok şükretmek gerekiyor. Çok özel bir dönemde yaşıyoruz maşallah. Yani ahir zaman öyle bir dönem ki Tevrat'ta, Zebur'da hocamız açıklamıştı. Yani bütün diğer dinlerde hatta Budizm'de ondan sonra Maya kalıntılarına nereye baksanız Hazreti Mehdi'ye ve ahir zamana yönelik işaretler, ifadeler var. Evet. Kur'an'da da var zaten. Kur'an'da var inşallah en önemlisi. Ama Zebur'da ve Tevrat'ta da var. İncil'de de var aynı zamanda ahir zamana bakan ifadeler. Değil mi? İnşallah. Ve diğer dinlerin çünkü bunların birçoğu tabii hocamız söylemişti. Hak dinin kalıntıları olması ihtimali çok yüksek. O şekilde gözüküyor. Onlarda da görüyoruz. Yani herkesin bahsettiği, yaşamak istediği özel bir dönem. Değil mi? Herkes Hazreti Mehdi döneminde İslam'ın hakimiyetini görmek istemiş. Çünkü dünya tarihinde olmadığı biçimde İslam hakim olacak inşallah yeryüzüne. Bu hadislerde i̇nşallah. Bildiriliyor. Hiç bu kadar kapsamlı bir İslam hakimiyeti olmamıştı. Yani Hazreti Süleyman döneminde de, Hazreti Zülkarneyn döneminde de böyle dünya nüfusu böyle değildi. Bu kadar büyük fitneler yoktu. Darwinizm, materyalizm fitneleri değil mi inşallah? O bakımdan çok güzel bir dönem ve bir altın çağın yaşanacağını, İslam'ın tam hakim olacağı böyle onlarca yıl bu şekilde Hazreti Mehdi'nin ve Hazreti İsa'nın vefatına kadar ki Üstad Said Nursi Hicri 1506'ya kadar diye ifade ediyor inşallah Allah'ın izniyle. İslam'ın hakim olacağını görecek bu nesiller. Değil mi? Çok tabii. İnşallah.
İnşallah.
Bu da hızla yaklaştı zaten alametleriyle.
Bu imtihan olmayla ilgili hani biraz önce konuştuğumuz konularla ilgili Allah'ın bazı olaylarla insanı imtihan etmesiyle ilgili ayet var inşallah. Bakara suresinin 155. ayeti. Andolsun biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele. Allah açıkça Müslümanların böyle olaylar yaşayacağını, tabi bu olaylar karşısında Müslümanların mutlaka sabır göstermeleri, tevekkül etmeleri, evet, bunun karşılığında da dünyada ve ahirette iyiliğiyle karşılık bulacaklarını söylüyor, müjdeliyor.
Tabii.
Ve sırrını veriyor Allah. Yani imtihanın olacağını söylüyor, bir de onun sırrını da veriyor.
Evet.
Yani nasıl davranmam, çözümünü de söylüyor. Yani olabilir, insanlar boş bulunarak bazı tevekkülsüz hareketler yapabilir. Allah, Yüce Allah merhametinden, şefkatinden onun sırrını da veriyor insanlara nasıl davranması gerektiğini. Burada Ebu Basir'den İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam şöyle buyuruyor. Bu ayette inşallah ayetle ilgili olarak. Kaim'in yani Hazreti Mehdi'nin kıyamından önce bir yıl halk aç kalacak ve onları öldürülme korkusu saracak. Mallar, canları ve mahsulleri azalacak. Bu olay Allah'ın kitabında açıkça yazar. Sonra bu ayeti tilavet etti. Sizleri korku, açlık, mal, can ve mahsullerden eksiltmesiyle mutlaka imtihan edeceğiz ve sabredenleri müjdele. Şeyh Muhammed İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, sayfa 297. Hazreti Mehdi'nin kıyamından önce dünya çapında 7 yıl süren büyük bir ekonomik buhran yaşanacaktır. İmam Cafer-i Sadık 7 yıl sürecek olan bu ekonomik krizin özellikle 1 yıl boyunca daha da şiddetini arttıracağına ve etkisini göstereceğine dikkat çekmiştir.
Şu anda içindeyiz zaten.
Şu anda yaşıyoruz mesela, tam anlamıyla görüyoruz.
2007'de başladı. Evet. İnşallah 2014'e kadar hocamız açıklamıştı zaten. Hatta hocamız açıkladıktan sonra IMF açıkladı, teyit etti. Yani bu IMF değil mi? Normalde 5 sene önce ötesinin ekonomik kriz süreceği öyle bir tahminde bulunmazlar. Hatta hiçbir gerekçe göstermeden, tek bir gerekçe göstermeden. Tabii hocamızdan duymuşlar. Bir kişi söyledi dünyada çünkü. 2014'e kadar süreceğini teyit etti. İşte ayrı zamanın alametlerinden birisi yani, değil mi inşallah? Ki 150 böyle şey var. Yani insan tabii, bakın şimdi Allah, Tarkan hocam okudu ayeti. Korku, açlık, mallardan, canlardan, ürünlerden eksiltmekte imtihan edeceğim diyor.
Evet,
kısacık bir dünya hayatı var. Değil mi? Çok kısa yani, göz açıp kapama gibi geçiyor. Hocamız demiş yani birkaç 10 yıl. 10, 20, 1, 2, 3, 4. İnşallah insan 40-50 yaşlarında zaten yaşlanmaya başlıyor. 40 yaşlarından sonra hele böyle birçok hastalıklar da başlıyor değil mi? Yani yaşlılık alametleri başlıyor. Mesela bakın önümde bir liste var. 40 yaşından sonra görülen hastalıklara bir bakalım, bakın neler var. Mesela astım, romatizma hastalıkları değil mi? Herkes söyler, romatizmalarım tuttu, şudur budur. Kalp yetmezliği, kalp krizi, yüksek kolesterol, varisler, tiroid, kanser çeşitleri, bütün organların kanser çeşitleri var. Prostat hastalıkları erkeklerde, kadınlarda rahim kanseri, siyatik, demans, bunama, Alzheimer hastalığı, şeker hastalığı, felç, yok gut hastalığı, ülser, gastrit, mide hastalıkları, yüksek tansiyon, göz tansiyonu, katarakt, glokom, yaşlarda sarı nokta hastalığı, böbrek yetmezliği, bel hastalıkları, boyun hastalıkları, böyle bu hastalıklar başlıyor mu başlamıyor mu 40 yaşından sonra, değil mi? Her etrafımızda görüyoruz, konu komşu, anne, baba, kardeş, değil mi? Herkes de oluyor. Değer mi yani bu kısacık hayatta, bu kadar kısa, gençliğin çabucak bittiği, ölümün çok yakın olduğu? Ki insanın 40 yaşından sonra 50'ye 70'e kadar yaşayacağının da bir garantisi yok ki, değil mi?
Evet.
İnşallah. Allah çok açık yani Kur'an'da bildiriyor bize. Kulluk etmek üzere yaratmış. Yani dünyanın bir amacı var. Evet. Hocamız demişti, her şeyin bir amacı var. Mesela bunun bir amacı var, değil mi? Bilgisayarı idare ediyorsun. Bunun da bir amacı var. Her şeyin bir amacı var. İnsanın amacı olmadan olur mu?
Olmaz.
Olmaz. İnsanın amacı da Allah bildiriyor. Yalnızca bana diyor kulluk etsinler diye yarattım diyor insanları ve cinleri.
Evet.
Çok açık yani, Kur'an var. Emir ve yasakları belli Allah'ın. Yapacaklarımız belli. Güzel ahlak göstermek, samimi olmak, değil mi? Allah'a kulluk etmek ve Allah bu şekilde güzel bir hayat yaşatacağını bildiriyor. Hakikaten öyle oluyor. Yani mutluluk sadece Allah'ı anmakla olur. Kalpler ancak öyle mutmain olur, felah bulur diyor Allah.
Evet,
maşallah.
Dolayısıyla yani şimdi çok güzel müjdeler de var. Bakın ahir zamanı bütün hızıyla yaşıyoruz inşallah. Hazreti Mehdi'nin geldiğini görüyoruz, anlıyoruz. Değil mi inşallah? Çok net. 150'den fazla alamet gerçekleşti inşallah. Hazreti İsa'nın geldiğinde tabii bu alametlerden anlıyoruz. Çok güzel, mükemmel bir altın çağ geliyor. Herkes Türkistan Birliği'ni istesin, bir an önce olsun. Bütün bu zulümler, kargaşa, değil mi? Komünizm, Darwinizm, Mateizm saçmalıkları bir kalksın. Evet. Kan dökmeler bitsin. Bakın Müslümanlar her yerde acı çekiyor. Irak'ta böyle, Filistin'de böyle, evet. Doğu Türkistan'da milyonlarca, 30 milyon insan şehit edildi. Yani böyle muazzam bir katliam var. Ve dünya çapında var bu böyle inşallah. Niye olsun bunlar? Herkes rahat etsin, herkes huzur bulsun. Museviler, Hristiyanlar, Müslümanlar kardeşçe yaşasın değil mi inşallah?
İnşallah.
Ve İslam dünyaya hakim olsun. Konu bu inşallah.
İnşallah. Bir fosil gösterelim mi hocam? Bu akşam hiç konuya girmedik. Yani biterken benim elimde bir timsah kafatası var. Ha. Bakın 100 milyon yıllık timsahın gerçek fosili bu. İstersen Oktar, sen de resmi de olabilir onu tahmin ediyorum.
Evet, gösteriyorum şimdi.
Bir yandan da onu gösterelim. Evet.
Bu da günümüzdeki hali.
Evet, ekranda da günümüzdeki hali.
Hiç değişmemiş. Ne kadar yıl değişmemiş? 100 milyon yıl değişmemiş. Bu Allah'ın mucizesi tabii. Yani o genlerdeki o mükemmel yaratılan bilgi nesilden nesile aktarılıyor. Bakın 100 milyonlarca yıl ve hiç değişikliğe uğramıyor. Yani genlerin değişik kombinasyonları var ama yani onun dışında bakın aynısı. Hiç değişmiyorsa hiç ne olmadığı anlamına geliyor. Hiç evrim mevrim olmadığı anlamına geliyor. Yani Allah'ın yarattığı çok açık. Evet. Ki bunun gibi 300 milyon fosil var. Hocamız Allah razı olsun bunları dünyada ortaya çıkartan kişi oldu. Yani saklıyorlardı, gizliyorlardı. Ne müzelere koyuyorlar. Müzenin deposunda diyor. Depoya gidiyorsun, depo nerede? Depo yok falan böyle. Böyle zırvalarla dünyayı kandırmışlardı. Maşallah Allah razı olsun dünya çapında maşallah yerle bir etti. Ki bütün kötülüklerin de kaynağı Darwinizm, evet, ayrıca inşallah.
İnşallah. Hocam artık yavaş yavaş kapatalım programı dilerseniz. HarunYahya.tv sitemizden 24 saat yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi bize ahirzamansohbetleri@hotmail.com adreslerinden gönderebilirsiniz. HarunYahya.org ve HarunYahya.net adreslerinden hocamızın tüm eserlerini ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Bizi yarın saat 22'den itibaren HarunYahya.tv internet sitemizden, Mavi Karadeniz Radyo ve Kocaeli TV ekranlarından takip edebilirsiniz. Yayınımıza HarunYahya.tv'den devam ediyoruz.